Ayrım 12, sayfa 261. Grubun bireye etkisi, grup dinamiği. Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk grup çalışmaları bireyin grup içinde olmaktan nasıl etkilendiği sorusuna cevap aramışlar. Bunu sosyal hızlandırma kavramıyla açıklamışlardı. Özellikle sosyal psikolojik nitelikteki grup araştırmaları grup içindeki bireyi hiç ihmal etmemişler, onun grup tarafından nasıl etkilendiğini sık sık incelemişlerdir. Genellikle grup birey ilişkilerine yönelen araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar üç kısımda toplanılabilir. Bunlardan birincisi grup içinde norm kural gelişmesi ve bireyin bu norma uyması ile ilgili çalışmalardır. İkinci kısımda grubun birey tutum değişimi ile ilişkisi incelenmekte. Grup bireyde tutum değişmesi yaratan ya da buna engel olan bir güç olarak ele alınmaktadır. Üçüncü kısım araştırmalarda grubun iş üretimi ile bireyin iş üretimi karşılaştırılmakta ve bireyin verimliliğine grubun etkisi incelenmektedir. Grup birey ilişkileri aynı zamanda bireyin grup içinde edindiği kimlik ve bunun sonuçları açısından da incelenmektedir. Bütün bu araştırmaların ortak noktası yukarıda da belirtildiği gibi bireye önem verilmesidir. Ancak birey tek başına değil, grup içinde ve grupla etkileşim halinde ele alındığı için bu araştırmalar esas itibariyle sosyal psikolojik niteliktedir. Bu kısımda grup dinamiği, grup etkileri ve bu etkilerin hangi süreçlerle oluştuğunu kapsamaktadır. Grup dinamiği deyince genellikle bir grup içinde oluşan neden-sonuç ilişkileri grupların oluşması ve işleyişi akla gelmektedir. Parantez İngiliz ve İngiliz 1958 sayfa 231. A. Grubun birey üzerindeki normatif etkisi. Hatırlanacağı gibi 3. bölümde sosyal etki ve uyma, sosyal etki ve uyma çerçevesinde 3 sosyal etki araştırmasını etraflıca incelemiştik. Bunlardan Sheriff'in araştırmasında parantez 1936 temel olarak grup normunun oluşması, ACJ'nin araştırmasından da parantez 1951 var olan bir grup normunun bireye etkisi incelenmişti. Her iki araştırmada da bireysel görsel algı ve yargının grubun varlığıyla nasıl etkilendiğini gördük. Bu araştırmalarda kesinlikle ortaya çıkan bir husus şudur. Birey grup içinde yalnız olduğu zamankinden farklı davranmaktadır. Bu araştırmaları ve onların ortaya koyduğu uyma davranışını 3. bölümde ayrıntılarıyla incelediğimizden burada tekrar ele almayacağız. Ancak grubun iç yapısı göz önüne alınınca bütün gruplarda üyeler arasında statü, parantez, mevki, farklılıkları olduğunu biliyoruz. Grup hiyerarşisi içinde acaba hangi üyeler grup normlarına daha çok uyarlar ya da grup normlarına uyma bakımından üyeler arasında fark var mıdır? Diltes ve Kelly, parantez 1956, yaptıkları bir deneyle bu soruları cevaplandırmışlardır. Bu deneyde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bunlar bir süre beraber çalıştıktan sonra grup üyelerinin her birine grubun kendisini ne derece kabul ettiği, ona ne kadar değer verdiği hakkında bilgi verilmiştir. Aslında grup içinde birbirinden pek farklı olmayan bu deneklerin bazılarına grup seni seçti, sana değer veriliyor, grup içinde kalman isteniyor şeklinde bilgi verilirken diğer bazılarına seni isteyenler de var, istemeyenler de, ortadasın, durumun ileride iyileşebilir de kötüleşebilir de şeklinde bilgi verilmiştir. Bir üçüncü kısım üyeleri ise grup seni seçmedi, grup içine olman fazla değerli görülmüyor denmiştir. Aslında bu bilgilerin hepsi asılsızdır ve grup içinde deneysel olarak statü farklılaşması ve hiyerarşi oluşturmak için araç olarak kullanılmıştır. Oluşturulan üç statü kesimi içinde grup normuna en fazla uyma davranışı kendilerini grubun kısmen kabullendiğini sanan orta düzeydekilerde görülmüştür. Bu üyeler grubun desteğini bir dereceye kadar kazanmışlardır. Ama durumları pek sağlam değildir. Grup desteğini tartışmasız şekilde sağlama almak veya reddedilmek kendi ellerindedir. Bundan ötürü de yerlerini sağlamlaştırmak ve statülerini yükseltmek için bu üyeler grup normlarına en içten bağlanmışlar ve büyük bir hevesle normlarına uyma davranışı göstermişlerdir. Bu davranışları grup içinde görüldüğü gibi yalnız kendi görülmüştür. Demek ki bunlarda benimseme ile uyma söz konusudur. En alt statü düzeyindeki grup üyelerinde de ortadakiler kadar olmamakla beraber uyma davranışı görülmüştür. Ancak bu üyeler sadece grup içindeyken grup normunu kabullenmişler ve ona uyma davranışı göstermişler. Yalnız oldukları zaman ise norma aldırış etmemişlerdir. Demek ki bu kesimde benimseme değil itaat ile uyma söz konusudur. Bu itaat yani gruba uyar gözükme, gruptan tamamen atılmamak içindir. Grup tarafından beğenilmediklerini bildiklerinden bu en düşük statüdeki üyeler için grup cazibesini bir dereceye kadar kaybetmiştir. Bundan ötürü grubu cazip bulan ve grup içinde yükselme çabasında olan orta statü kesimine oranla genellikle daha az uyma davranışı göstermektedirler. Zaten en altta olduklarından grup normuna uymamakla kaybedecekleri de fazla bir şey yoktur. Yani statülerinin daha fazla düşmesi söz konusu değildir. En üst statüde olanların uyma davranışının da ortadakilerden daha az olduğu görülmüştür. Bu ilginç bulgu tahminlere ters düşmektedir. Bir grubun en ileri gelenleri, liderleri o grubun normlarına en çok uymazlar mı? Bu araştırma bulgularına göre hayır. Çünkü grup tarafından sevilen, kabullenilen lider güven duygusu içindedir. Kazanabileceği kadar statü kazanmış demektir. Statüsünü yükseltmek için normlara büyük bir titizlikle uyması gerekmez. Bu bakımdan ortadaki üyeden daha rahattır. Hollander (1958) lidere kendine özgü davranabilme yetkisi (atfederek bu olguyu açıklamıştır. Hollander'e göre lider hem uyumama davranışları gösterir. Şöyle ki önce grubun normlarını sıkı sıkıya uyarak statüsünü yükseltir ve lider olur. Ancak liderliği iyice kabul edildikten sonra bir dereceye kadar grup normlarından bağımsız davranışta bulunma özgürlüğüne sahip olur. Bu küçük grup deneyinin sonuçlarının toplum için önemi vardır. Orta sınıf üyelerinin ya da orta sosyoekonomik düzeyde olan kimselerin genellikle toplumsal normlara en çok uyanlar oldukları bilinmektedir. Toplumsal normlara uymama davranışı ise daha çok alt sosyoekonomik kesimlerde görülür. En yukarı sosyal tabakalardaki kimselerin ise davranışlarında daha serbest oldukları gözlenmiştir. Dittes ve Kelley'in bu araştırması bize grup yapısıyla (hiyerarşisiyle) grup normuna uyma davranışı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermekte. Aynı zamanda da bir küçük grup araştırması sonuçlarından toplum hakkında bazı bilgiler edinmemize yardımcı olmaktadır. Dittes ve Kelley araştırmasında en alt statüdeki üyelerin gruba pek değer vermediklerini, fakat gene de gruptan atılmamak için itaat türünde bir miktar uyma davranışı gösterdiklerini söylemiştik. Burada bir soru akla gelebilir. İnsan değer vermediği bir grupta kalmayı niçin istesin? Bu soruya cevap vermek için Thibaut ve Kelley'in (1959) geliştirdiği beklenti düzeyi ve diğerleriyle karşılaştırma düzeyi kavramlarını kullanabiliriz. Homans'ta (1961) benzer bir görüş ortaya atarak sosyal davranışı etkileşimin kişiye sağladığı ödül ile ona maliyeti arasında bir alışveriş olarak kavramlaştırmıştır. Bu görüşlere göre grubun bir üyesi için değeri ona sağladığı çıkar (ödül) ile ona maliyeti arasındaki fark olarak kavramlaştırılabilir. Bu davranışı kuramsal çerçeve içinde bir kimsenin ait olduğu gruptan bazı beklentileri vardır. Bu beklentiler belirli bir düzeydedir. Bu kişinin neyi hak ettiği ile ilgilidir. Eğer grup bu beklenti düzeyinin üstündeyse kişi için caziptir. Altındaysa değildir. (Thibaut ve Kelley 1959) Dittes ve Kelley beklenti düzeyini karşılaştırma düzeyi olarak tanımlamıştır. Burada kastedilen beklenti ile karşılaştırma olduğu için biz buna kısaca beklenti düzeyi diyoruz. Ancak kişi ait olduğu grubu katılması mümkün olan diğer gruplarla da karşılaştırır. Buna da diğerleriyle karşılaştırma düzeyi denilir. Kişi için pek değerli olmayan bir grup gene de o kişinin girebileceği diğer gruplardan daha iyiyse kişi o grupta kalır. Demek ki bir grup kişinin beklenti düzeyinin altında olup diğerleriyle karşılaştırma düzeyinin üstünde olabilir. Dittes ve Kelley'in araştırmasındaki en düşük statülü üyeler için de böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Demek ki sorun kişinin seçenekleri olup olmamasına da bağlanmaktadır. Örneğin Türkiye'deki gibi geleneksel toplumlarda birçok kadın için içinde bulunduğu evlilik beklenti düzeyinin altında olsa da boşandıktan sonraki yaşam daha da zor olacağından evliliğini sürdürür. Benzer bir ayrım üyelik grubu ile atıf, (referans) ya da özenme grubu kavramlar arasında yapılmaktadır. Şöyle ki bir kimse A grubunun üyesi iken B grubunun üyesi olmayı isteyebilir. B grubunun değer ve normlarını benimseyebilir. Bu durumda A grubu onun hem beklenti hem de diğerleriyle karşılaştırma düzeylerinin altındadır. Böyle bir üye ancak zorunlu olduğu sürece A grubunda kalır. İlk fırsatta A'dan çıkıp B'ye girmeye çalışır. A'da kaldığı sürece de A grubunun normlarına fazla uyma davranışı göstermez. B. Grubun bireysel tutum değişimine etkisi. Grup üyelerinde tutum değişimini artırabilir de engelleyebilir de. Şöyle ki eğer bu tutum değişimi grup normu doğrultusundaysa grup bunu arttırıcı rol oynar. Eğer grup normuna ters düşüyorsa grup bu tutum değişimini engelleyici rol oynar. Grubun kendi normuna ters düşen doğrultuda bir tutum değişimini engellemesine örnek olarak Kelly ve Volkart adlı araştırmacıların (1952) yaptığı çalışmayı gösterebiliriz. Bu çalışmada izci çocuklar denek olarak kullanılmıştır. Önce hepsinin izcilik konusundaki tutumları ölçülmüştür. Daha sonra deneklere bir konferans verilmiş ve özetle zamanımızda izciliğin önemini kaybettiği gençlerin tabiatı daha iyi tanımak yerine şehirlerdeki olanakları denemelerinin onların gelişimine daha yararlı olacağı anlatılmıştır. Etkileyici iletişimden sonra yapılan ikinci tutum ölçümünde çocukların pek çoğunun izcilik hakkında olumlu tutumlarını değiştirmediği görülmüştür. Bu çocuklar üyesi bulundukları izci grubunun normlarına ters düşen propagandaya karşı direnç göstermişlerdir. Özellikle gruplarına çok değer veren çocukların eski tutumları daha da kuvvetlenmiştir. Gruplarına diğerleri kadar değer vermeyenlerin tutumları ise ya hiç değişmemiş ya da izciliğin yararlı olduğu konusundaki tutumlarında çok az bir zayıflama görülmüştür. Kelley ve Waldruf'un yaptığı bir çalışmada ise (1956) denek olarak üniversite öğrencileri kullanılmıştır. Denekleri bir konuşma teyipten dinletilmiştir. Deneklerin bazıları konuşmanın sonunda duyulan alkış seslerinin yine kendi gruplarına benzer üniversite öğrencilerinden geldiği, diğerlerine ise bu alkışların bir grup dinleyiciden (diğer bir deyişle kendilerine benzemeyen kimselerden) geldiği söylenmiştir. Araştırmanın bulgusu alkışların kendilerine benzeyen kişilerden geldiğini sanan deneklerin çok daha fazla tutum değişimi gösterdikleri, yani propagandayı daha fazla kabul ettikleridir. Burada kişinin kendi grubuna benzer grupların normlarının da kendi grubununkilere de benzediğini varsaydığı görülüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Levin'in (1943) yaptığı uygulamalı bir klasik araştırmada bu konuda aydınlatıcıdır. Bu araştırmada denek olarak ev kadınları kullanılmıştır. Amaç savaş yıllarında besin maddelerinin muhtemel azalmasına karşı önlem olarak kişileri alıştıklarının dışında besinleri yemeye ikna etmektir. Deneklere sakat at adı verilen iç organların da yenebileceği, bunların besleyici yönden zengin olduğu ve bunlardan lezzetli yemekler yapılabileceği anlatılmıştır. Fakat denekler iki gruba ayrılmış ve gruplara yöneltilen iletişim için iki farklı teknik kullanılmıştır. Gruplardan birine bir beslenme uzmanı konferans vermiştir. Diğer grupta ise aydınlatıcı kısa bir konuşma yapıldıktan sonra grup tartışması açılmış ve tartışma sonunda grup bir karara varmıştır. 6 ay sonra yapılan takip araştırmasında konferans grubundaki ev kadınlarının sadece %3'ünün evlerinde bu tür yemekleri yaptıkları, tartışma grubundaki ev kadınlarının ise %32'sinin iletişime uygun hareket ettikleri görülmüştür. İki gruptaki davranış değiştirme oranlarının bu denli farklı olması yine grup faktörüne bağlanabilir. Konferans grubundaki denekler diğer dinleyicilerin tutumlarını değiştirip değiştirmediklerini bilmediklerinden evlerine döndüklerinde bu etleri yemek istemeyen aile halkına karşı tek başlarına kalmışlar ve Amerika'da genel bir tutum olan bu tür etleri yememe tutumuna, yani kendi eski tutumlarına yeniden geri dönmüşlerdir. Tartışma grubundakiler ise deneyden sonra kendi evlerinde karşılaştıkları karşıt propagandaya kendilerinin tutumlarını paylaşan grubun desteğini arkalarında hissettikleri için direnç gösterebilmişlerdir. Yine grup desteğinin ne denli önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Levin bu sonucu grup tartışmasına ve grup kararına bağlamıştır. Bennett (1955) ise benzer bir deney yaparak bu sonucu şöyle açıklamıştır. Grup kararı, grup tartışması sonucu oluşunca üyeler grupta bir söz birliği parantez norm sezmişlerdir. Esas olarak bu söz birliği kişinin grup normu doğrultusundaki tutumunu koruması için destekleyici rol oynamıştır. Penningston, Haraway ve Basta parantez 1958 grup tartışmasının kendi başına fazla önemli olmadığını ancak grupta söz birliği oluşmasını sağladığı için önemli olduğunu bulmuşlardır. Beyin yıkama denilen olgu da grup faktöründen yararlanılarak gerçekleştirilir. Bu konuda özellikle Kore Savaşı sırasında ve sonrasında yapılmış birçok araştırma vardır. Kore Savaşı'nda Çinlilerin esir aldıkları askerlerin tutumlarında, hatta giderek dünya görüşlerinde yarattıkları değişim, sosyal psikologları bu konuda derinlemesine inceleme yapmaya zorlamıştır. Beyin yıkamada esas olarak yapılan, grubun yapısını bozarak kişileri yalnız, parantez tek başlarına bırakmak, dolayısıyla grup desteğinden yoksun kılmak ve daha sonra da bu kişileri inanmış oldukları değerlere zıt propagandaya tabi tutmaktır. Görülmüştür ki grup desteğinden yoksun kalan esirler karşı tarafın değerlerini kolaylıkla kabullenebilmektedirler. Örneğin Kore'deki esir kamplarında eğer subay ayırt etmeden bütün askerlere aynı elbise giydirilmiş, en alt kademedeki kişilere en büyük sorumluluklar verilmiş ve benzeri diğer tedbirlerle gerçekten çok katı olan askeri hiyerarşi ve normlar yıkılarak grup yapısı ortadan kaldırılmıştır. Bu arada sürekli olarak yapılan propaganda, grubun dağılması ile gruptan soyutlanarak tek başına kalan korumasız kişi üstünde çok etkin olmaya başlamış ve Amerikalı askerlerin bir kısmı Çinlilerin değerlerini benimsemişlerdir. Aynı yöntemle tutumları değiştirilmeye çalışılan Türk askerlerinde ise bu sonuç sağlanamamıştır. Çinlilerin büyük gayretlerine rağmen Türk askerleri grup yapısını korumuşlar ve tek tek birey haline gelmemişlerdir. Bunun sonucu olarak da grup desteğini kaybetmemiş ve propagandaya direnebilmişlerdir. Bunun esas nedeni Amerikalarda askeri normlara daha çok itaat yoluyla uyma, Türklerde ise benimseme yoluyla uymanın söz konusu olmasıdır. Birbirleriyle çok yakın ilişkiler içinde olan Türk askerleri askeri normları benimsemiş olduklarından koşullar değişse bile yine normlara uygun davranış göstermişler ve grup yapısının devamını sağlamışlardır. Başka bir deyişle Türk askerleri için subaylarıyla baba oğul ilişkisini andıran yakın bağlar sanki doğal bir aile grubu oluşturduğundan dış etkenlerle bunu bozmak kolay olmamıştır. Amerikalı askerler için ise resmi, parantez biçimsel, iş grubu söz konusu olduğundan bu grup daha kolaylıkla bozulabilmiştir. C. Grubun bireyin verimliliğine etkisi. Yapılacak işin türü ve grup performansı. Grubun bireyin verimliliği üzerine olan etkilerini, gruplarda bireylerin yapabilecekleri işlerin türlerini anlatmakla başlayacağız. Hangi tür işlerde bireylerin, hangi tür işlerde grupların başarılı olma şansının daha yüksek olduğunu anlamaya çalışacağız. Daha sonra grubun bireyin verimliliği üzerindeki iki etkisini parantez sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma inceleyeceğiz. Steiner parantez 1972-1976 gruplarda yapılan işleri 4 farklı grupta toplamıştır. İlk grupta toplandığı iş türleri gruptaki her üyenin katlarının birleşmesi sonucu ortaya çıkan işlerdir. Örneğin ağır bir eşyayı kaldırırken bir gruba verilmiş bir dönem ödevi yaparken veya ortaklaşa yemek yaparken gruptaki her üyenin yaptıkları birbirine eklenir ve sonuç oluşur. Sonucun iyi olup olmaması herkesin kişisel çabasına ve bu çabaların ne kadar iyi koordine edildiğine bağlıdır. Steiner'in ikinci grupta topladığı iş türleri bütün üyelerin katkılarının ortalamasının alınarak sonuca varıldığı iş türleridir. Bir grup ekonomisti bir arada düşünün ve hepsi gelecek senenin enflasyon oranı ile ilgili tahminlerde bulunsun. Aşağı yukarı bir fikir edinebilmek için grupta yapılan tahminlerin ortalamasının alınması faydalı olacaktır. Böylece fazlasıyla olumlu olanlarla fazlasıyla olumsuz olanlar birbirini sıfırlar ve ortalama bir fikir elde edilebilir. Üçüncü grup işlerde grubun en iyi üyesinin performansı grubun tümünün performansını belirler. Örneğin TÜBİTAK sınavlarına giren bir grup lise öğrencisini düşünelim. Sınavlara grup olarak katılmalarına rağmen gruptaki bir öğrencinin verilen programı çözmesi grubun tümünün başarılı olmasını sağlar. Diğer üyelere sadece programın çözümünün doğru olup olmadığını kontrol etmek düşer. Son olarak grubun başarısının grubun en zayıf üyesinin performansıyla belirlendiği işler gelir. Gruptaki üyeler bir kişi dışında Bir kişi dışında çok iyi olsa bile bu çok anlamlı olmayabilir. Örneğin birlikte tırmanan bir grup dağcı birbirlerini beklemek zorunda oldukları için ancak grubun en yavaş tırmanan üyesinin hızında ilerleyebilir. Grupların yapabileceği farklı tür işleri gördükten sonra kendimize şu soruyu sorabiliriz. İşlerin türüne göre insanlar yalnız başlarına mı yoksa gruplar halinde çalışarak mı daha başarılı olurlar? Grupların ve bireylerin başarılı olup olmamalarını belirleyen birçok etmen vardır. Burada bunların hepsinden bahsetmeyeceğiz. Sadece iş türünün etkisini ele alacağız. Kabaca birinci ve ikinci gruptaki türde işlerde grupların bireylerden genellikle daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Üçüncü grupta tanımladığımız türdeki işlerde gruplar bireylerden daha başarılı olma eğilimi gösterirler. Çünkü başarı büyük ölçüde gruptaki en iyi kişi tarafından belirlenir. Steiner'in son grupta topladığı türde işlerde bireyler gruplardan daha başarılı olurlar. Çünkü böylece gruptaki en zayıf üyeye bağımlı olmaktan kurtulurlar. Grubun başarısı yapılan işin türünden başka gruptaki üye sayısına da sıkı sıkıya bağlıdır. Steiner'in ilk grupta topladığı iş türlerini düşünürsek, üye sayısı arttıkça toplanacak katkıların da sayısının arttığını ve bunun grubun performansı açısından olumlu olacağını düşünebiliriz. Oysa araştırmalar grup performansının üye sayısı arttıkça bir noktaya kadar yükseldiğini ancak o noktadan sonra düşüş gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Parantez Littlepage 1991. Üye sayısının artmasıyla katkıların koordine edilmesi zorlaşmakta ve bundan dolayı motivasyon da düşmektedir. Demek ki grubun yaptığı işin türü kadar gruptaki üye sayısı da performansı etki etmektedir. Şimdi gruplarda sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma olgularını beraber inceleyelim. 1. Sosyal hızlandırma. Bu bölümün başında grup olayını örnekler verirken bir kimsenin kendi kendine yaptığından daha fazlasını grup içinde yapmasından söz etmiştik. Grup araştırmalarının gelişmesi kısmında da belirttiğimiz gibi bu olgu gruplarla yapılan ilk deneysel araştırmalardan biri (parantez Triplett 1897, Moide 1920, Albord 1920, Travis 1925, Dashinel 1930) gözlenmiş ve Albord tarafından sosyal hızlandırma olarak tanımlanmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda (parantez Zajons ve Sales 1966, Martens 1969 gibi aynı bulguyu ortaya koymuştur. Hayvanlarla yapılan bazı araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmesi çok ilginçtir. Örneğin Chen (parantez 1937, tek başına ikili ve üçlü gruplar halinde çalışan karıncalardan üçlü gruptakilerin en fazla miktarda kum kazdıklarını gözlemiştir. Bütün bu araştırmaların ve benzerlerin ortak bulgusu grup içinde bireyin yalnız olduğundan daha fazla iş çıkardığıdır. Ancak Zajoş'un belirttiği gibi insan ve hayvanlarla yapılan diğer bazı araştırmalar öğrenmenin grup içinde daha yavaş olduğunu bulmuşlardır. Örneğin Albord (parantez 1924) grup halinde yapılan işin miktarının arttığını fakat kalitesinin azaldığını gözlemiştir. Ayrıca çeşitli zamanlarda yapılan başka araştırmalar da grubun olumsuz etkisini ortaya koymuştur. (Parantez Cottrell, Reed and Watch 1967) Araştırmaların sonuçları tutarsız görünmektedir. Yani grup içinde olmak bazen bireyin verimini arttırmakta, bazen azaltmaktadır. Bu tutarsız görünüş Zajonc tarafından (parantez 1965, 1966) ilginç bir şekilde yorumlanmış ve bu kavramsal yorum verilerle de desteklenmiştir. (Parantez Cottrell, Reed ve Watch 1967) Zajonc, Heingartner ve Hermann 1969, Hunt ve Hilleri 1972. Bu yorum şöyledir. Başka kimselerin varlığı kişinin güdülenmesini ve faaliyet düzeyini arttırır. Böyle olunca kişinin yapma eğiliminde olduğu (parantez baskın tepkilerini yapma olasılığı artar. Böylece kişinin yanlış yapma eğilimi varsa grup içinde yanlışlar artacak, doğru yapma eğilimi varsa da doğru işlem yapma olasılığı artacaktır. Yukarıda sözü edilen araştırmaların bir kısmında basit bir kelime listesi ezberlemek, bir yazıdaki sesli harfleri işaretlemek, basit aritmetik işlemleri yapmak gibi oldukça kolay olan ve doğru tepki eğiliminin baskın olduğu, kişinin cevapları iyi bildiği işlemler ölçülmüştür. Bu tür kolay işler kişinin güdüsünün artmasından olumlu bir şekilde etkilenecek ve etrafında başkalarının olması kişinin verimliliğini arttıracaktır. Araştırma sonuçları da bu şekilde ortaya çıkmış, sosyal hızlandırma görülmüştür. Bir kısım araştırmada ise problem çözümleri, kavramlaştırmalar gibi zor işlemler kullanılmış ya da deneklerin yeni bir şeyler öğrenmeleri istenmiştir. İnsan yeni bir şey öğrenirken ya da zor bir problemi çözerken yanlış yapma olasılığı yüksektir. Başkalarının hazır bulunması ise güdülenmeyi ve faaliyet düzeyini arttırınca baskın olan yanlış yapma olasılığını da arttıracaktır. Verilerde bu yöndedir. Hem insanlarla hem de hayvanlarla yapılmış olan araştırmalar bu yorum çerçevesinde anlamlı ve tutarlı olmaktadır. Bu yoruma dayanarak zor bir konuyla uğraşan öğrenciye şu pratik öneride bulunabilir. Zor dersi kendi kendine çalışmak ve sınava başkalarının yanında hatta izleyicilerin önünde girmek yararlıdır. Eğer baştan iyi çalışıp konuyu tam olarak öğrenmişse başarısı tahmininin üstünde olacaktır. Parantez Zajonc 1965 sayfa 274. Araştırmaların Zajonc'un hipotezini desteklediklerini belirttik. Bu araştırmaların Zajonc'un hipotezini desteklediklerini belirttik. Bu araştırmalarda grup içinde olmanın kişide güdülenmeyi arttırdığı görülmektedir. Acaba bu ne tür bir güdülenmedir? Grup içinde yarışma duygusunun arttığı düşünülebilir. Başkalarının varlığı gerçek bir yarışma durumu olmasa bile yarışmaya alışılmış bir kişide yarışma duyguları yaratabilir. Daha önemli söz konusu olabilecek bir diğer duygu kişinin başkaları tarafından değerlendirileceğini düşünmesidir. Örneğin Cottrell ve diğerleri parantez 1968 araştırmalarında deneklerin yanında ya onları seyreden ya da gözleri kapalı kimseler bulundurmuşlar ve ancak seyredenlerin bulunduğu durumda deneklerin baskın tepkilerinin arttığını gözlemişlerdir. Henge ve Glass parantez 1968 ile Paulus ve Murdoch da parantez 1971 deneklerin etraftakiler tarafından değerlendirileceklerini zannettikleri durumlarla değerlendirmenin söz konusu olmadığını zannettikleri durumları karşılaştırmışlardır. Her iki araştırmada da değerlendirilme söz konusu olduğu zaman sosyal hızlandırma oluştuğu bulunmuştur. Sosyal hızlandırmanın ayrıntılarını ve nasıl oluştuğunu böylece görünce kişinin grup tarafından çeşitli şekillerdeki etkileşini bu kavram yardımıyla anlayabiliriz. Bu kısımdan önce ele aldığımız grubun bireye normatif etkisi ve özellikle grubun bireysel tutum değişimine etkisi kısımlarında sözünü ettiğimiz bazı araştırma bulgularının kısmen sosyal hızlandırma sonucu ortaya çıkmış olduğunu düşünebiliriz. Örneğin Levin'in grup kararı araştırmasında grup tartışmasının konferanstan daha etkili olması grup içinde oluşan sosyal hızlandırma ile açıklanabilir mi? Bu konuda kesin bir şey söylemek zor olmakla beraber bu tür araştırma bulgularına bu yeni görüş açısından da bakmakta yarar vardır. Sosyal hızlandırma konusunda grup içindeki bireyin yalnız olduğundan daha fazla iş çıkardığını gösteren araştırmalardan söz ettik. Ancak bir grupta yer almak bireyin başkalarının çabasını sırtını dayayarak elinden geleni yapmamasına da neden olabilir. Özellikle grupta bulunan insanların emeklerinin toplamı sonucu ortaya bir işin çıkarılacağı durumlarda Steiner'in birinci grupta topladığı türden işlere örnek olan durumlarda bu tür işlerde grupların bireylerden daha iyi performans gösterdiğini söylesek de sosyal kaytarma bu duruma bir istisna oluşturmaktadır. İşten kaytarma meydana gelebilir. Birçok kişinin emeğinin geçtiği bir işte kimin ne ölçüde katkıda bulunduğunu saptamak o kadar kolay olmaz. Bu durum bazı kişilerin başkaları nasıl olsa yapıyor, benim yapmama ne gerek var şeklinde düşünmesine neden olabilir. Buna sosyal kaytarma denir. Diyelim ki bir grup arkadaş bir dostunuzun taşımasına yardım edeceksiniz. Eşyaların asansörsüz bir evde 4. kattan aşağı indirilmesi gerekiyor. Yardıma gelen herkes aynı sayıda ve ağırlıkta eşya taşır mı sizce? Herkes aynı enerjiyi harcar mı? Büyük olasılıkla hayır. Bazıları büyük ve ağır eşyaların nasıl olsa birileri tarafından taşınacağını düşünerek az sayıda ve hafif eşyaları taşımayı tercih edebilir veya başkalarına göre daha sık ve uzun mola verebilir. Taşınma işi sonunda mutlaka biter ve kimin ne kadar eşya taşıdığı çok da belli olmaz. Bazı kişiler günü daha yorgun bitirirken bazıları da orada bulunduklarını göstermekten daha ileri gitmemiş olabilirler. Bu örnekte işten kaytarmış olmak çok önemli sonuçlara yol açmayabilir. Çünkü insanlar yardım etmeye genellikle kendileri istedikleri için gelir. Ancak bir iş ortamında yerine getirilmesi gereken bir görevde bazılarının diğerlerine göre daha çok emeğinin geçmesi, işin kalitesinin düşmesine, grup içi gerilimlerin oluşmasına ve benzeri sorunlara neden olabilir. Grup içinde sosyal kaytarmanın oluştuğunu gösteren birçok araştırma vardır. Örneğin Latene, Williams ve Harkins (1979) tasarladıkları bir deneyde erkek öğrencilerden ellerini çırparak mümkün olduğu kadar çok gürültü çıkarmalarını isterler. Denekler yalnızken 2, 4 ve 6 kişilik gruplardayken ellerini çırparak gürültü çıkarırlar. Sonuçta görülen şudur. Deneklerin yalnızken ellerini çırparak çıkardıkları ses 2, 4 ve 6 kişilik gruplarda çıkardıkları sesten çok daha fazladır. Gruptaki kişi sayısı arttıkça deneklerin her birinin çıkardığı gürültü azalmıştır. Başka bir deyişle deneklerin ellerini çırparak gürültü yapmak için harcadıkları çaba azalmıştır. Bu konuda yapılan başka araştırmalar sosyal kaytarmanın bireyci kültürlerde oldukça genellenebilir bir olgu olduğunu gösterirken toplulukçu kültürlerde bu olgunun tam tersini gözlendiği araştırmalar vardır. Batı'da bu olgu ile ilgili elde edilen sonuçlara ters düşen ilk bulgu Shihiro Kashi'den (1984-85) geldi. Latane'in araştırmasını Japon öğrencilerle tekrarlayan Shihiro Kashi aynı sonuçları bulmadı. Benzer şekilde Gabrenya ve arkadaşları (1985) Amerikalı ve Tayvanlı okul öğrencilerinin yalnızken ve grup içinde çalışırken performanslarını ölçtüklerinde Amerikalı öğrencilerin gruplarda sosyal kaytarmada bulundukları gözlenirken Tayvanlı öğrenciler gruplarda daha yüksek performans göstermişlerdir. Earley (1989) Amerikalı ve Tayvanlı yöneticilerle yaptığı bir araştırmada yine sosyal kaytarma olgusunda ters bir bulgu elde etmiştir. Amerikalı yöneticiler gruplarda çalışırken sosyal kaytarma göstermişler, Tayvanlı yöneticiler ise gruplarda daha sıkı çalışmışlardır. Yalnız bu bulgu toplulukçu kültürlerde her grup için geçerli değildir. Çin'de ve İsrail'de yapılan araştırmalarda (Early 1989) iç grupla beraber çalışan insanların sosyal kaytarma davranışı içine girmediği, oysa dış grupta bir miktar sosyal kaytarma gözlendiği ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni toplulukçu kültürdeki insanların iç grup aidiyeti duygularının daha güçlü olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Toplulukçu kültürlerin tipik özelliklerinden olan güçlü iç grup dış grup ayrımı bu olguda da kendini göstermektedir. Yani kişinin önem verdiği ve kendine ait hissettiği gruba davranışı pek yakın hissetmediği gruplara davranışından farklı olmakta ve bu fark toplulukçu toplumlarda daha belirginleşmektedir. İnsanlar neden sosyal kaytarma davranışı içine girerler? Öne sürülen bir açıklama insanların grup içinde çalışırken harcadıkları çabanın gözden kaybolup gideceğini düşünmeleridir. Bunun sonunda davranışları için kendilerini daha az sorumlu hissederler ve daha az çaba gösterirler. (Harkins ve Shimansky 1989, Kerry ve Brown 1981. Grup çalışmalarında kişilerin harcadığı çabanın azalması, kitabın birinci bölümünde laboratuvar deneyi başlığı altında örnek olarak verilen toplum içinde sorumluluğun dağılması sürecinde yaşanana benzer bir olgudur. Özellikle aciliyet içeren durumlarda olaya tanık olan kişilerin nasıl olsa başka biri gerekeni yapıyordur düşüncesinden yola çıkarak birey yapmamaları anlamına gelen toplum düşüncesinden yola çıkarak biri bir şey yapmamaları anlamına gelen toplum içinde sorumluluğun dağılması kavramı sosyal kaytarma kavramına benzer. Sosyal kaytarma kişilerin grup içindeki çabalarının saptanamayacağı inancından ileri geliyorsa bunu önlemenin bir yolu grup içinde herkesin ne yapıp yapmadığını saptanabilir hale getirilmesidir. Örneğin Williams, Harkins ve Latane (1981) yukarıda sözünü ettiğimiz deneylerinde bir grup öğrenciye grup içinde ne kadar kuvvetli el çırptıklarının ölçüleceğini söylüyorlar. Diğer gruptaki öğrenciler ise ne kadar kuvvetli el çırptıklarının ölçülmeyeceğine inanıyorlar. Bu araştırmada ne kadar kuvvetli el çırptıklarının ölçüleceğine inanan deneklerde performans düşüklüğü gözlenmemiştir. Bu bulgu bize gösteriyor ki insanlar ne kadar emek harcadıklarını gizleyemedikleri zaman işten kaytarmayı da göze alamıyorlar. Sosyal kaytarmayı önlemenin ikinci bir yolu da grup üyelerinin başarılı olmayı bir değer olarak önemsemelerini sağlamaktır. Parantez Brichner ve diğerleri 1986, Zacora 1984. Grup içinde çok çalışmaya yönelik bir norm olması sosyal kaytarmaya olan eğilimi azaltabilir. Hatta grubun büyüklüğü arttıkça bu normun baskısı artabilir ve bireylerin daha çok çalışmasına yol açabilir. Üçüncü bir yol da her grup üyesinin kendisini ve grubun tümünü belli standartlar ışığında değerlendirebilmesi için olanağa sahip olmasıdır. Parantez Harkins ve Szymanski 1988 başka bir deyişle sosyal kaytarma sadece kişilerin ne kadar katkıda bulunduklarının saptanamadığına inanmalarından dolayı değil, katkılarının ne kendileri ne başkaları tarafından değerlendirilmeyeceğini düşünmelerinden de kaynaklanabilir. Örneğin bir firmada çalışan bir kişinin aldığı maaş o kişi az da çalışsa, çok da çalışsa aynı kalıyorsa, kişi neden çok çalışayım ki? Nasıl olsa maaşımda bir değişiklik olmuyor. Ne kadar çalıştığım kimsenin umurunda değil diye düşünebilir. Oysa gösterdiği performansın değerlendirmeye tabi tutulacağını bilen bir kişi yüksek ve düşük performansın neler getirip götüreceğini de bilir ve ona göre davranır. Sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma. Sosyal psikoloji literatüründen literatüründen sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma olgularının birbirinden tamamen farklı iki olgu olduğu izlemini edinmek hiç de zor değildir. Bu iki konu ayrı başlıklar altında incelenir ve birbirleriyle ilişkili değilmiş gibi gösterilir. Oysa ki Sanna 1992'ye göre bu iki olgu Bandura'nın parantez 1986 kişisel etkinlik kuramı çerçevesinde anlaşılabilir. Bu kuramda insan güdülerinin iki türlü beklenti tarafından belirlendiği öne sürülüyor. 1. Kişisel etkinlik beklentisi. Parantez kişinin belli bir işi başarabileceğine dair beklenti. 2. Sonuç beklentisi. Parantez belli bir davranış veya çalışmanın belli sonuçlar getireceği inancı. Şimdi bu beklentilerin sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma olgularıyla nasıl bir ilişkisi olduğuna bakalım. Sanna aradaki ilişkiyi şu şekilde kuruyor. Yüksek sonuç beklentisiyle birlikte oluşan yüksek kişisel etkinlik beklentisi, olumlu değerlendirme beklentilerini arttırır. Bu koşullar altında performans artar. Başka bir deyişle kişiler bir işte başarı göstereceklerine inanırlar ve bu durumun iyi sonuçlar getireceğini düşünürlerse daha fazla çalışırlar. Oysa yüksek kişisel etkinlik beklentileri olan kişiler bir taraftan da düşük sonuç beklentisi taşıyorlarsa olumlu değerlendirme beklentisi oluşmaz ve bu koşullar altında performans düşer. Bu öngörüleri sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma olgularını anlamak için kullanalım. Sosyal hızlandırmayı ele alırsak, kişisel etkinlik beklentisi yüksek olan kişi, başkalarının varlığında yalnız olduğu zamanlara oranla daha yüksek performans gösterecektir. Çünkü başkalarının varlığı sonuç beklentisini de yükseltir. Başkaları kişinin gösterdiği yüksek performansı görür ve takdir ederler. Kişisel etkinlik beklentisi düşük olan kişi ise, yalnız olduğu zaman daha iyi çalışır. Çünkü başarısız olabileceğini düşündüğü için başkalarının varlığında sonuç beklentisi düşük olur. Parantez başkaları onu olumsuz değerlendirebilir. Sosyal kaytarmayı ele alırsak kişisel etkinlik beklentisinin yüksek olduğu durumlarda gruplarda çalışan kişiler yalnız çalışan ya da başkaları tarafından gözlenen kişilerden daha az performans gösterirler. Çünkü grup içinde gösterilen kişisel çabalar fark edilmeyecek ve bu yüzden sonuç beklentisi düşecektir. Öte yandan kişisel etkinlik beklentisi düşük olduğunda grup içinde çalışan kişiler yalnız çalışan veya başkaları tarafından gözlenen kişilere oranla daha yüksek performans gösterirler. Sanna parantez 1992 bu öngörülerin doğruluğunu sınamak için bir deney tasarlamıştır. Bu deneyde denekler bir görsel dikkat testine sokulmuş ve onlardan bilgisayar ekranında bir kare gördükleri anda kırmızı bir düğmeye basmaları istenmiştir. Denekler bu teste sırasıyla yalnız başlarına başka birinin varlığında parantez o kişi tarafından gözlenirken ve iki kişilik bir grubun üyesi olarak girmişlerdir. İki kişilik grupta her bir deneyin performans düzeyi ölçülememekteydi. Sanna'ya göre bu koşullar sırasıyla düşük, yüksek ve düşük sonuç beklentisi yaratacaktı. Ayrıca deneklerden asıl test başlamadan önce başka bir test yapmaları istenmiş ve bu testin sonucunda her deneke iyi veya kötü bir puan geri bildiriminde bulunularak deneklerin kişisel etkinlik beklentileri deneklerin kişisel etkinlik beklentileri yapay olarak düşürülmüş veya çıkarılmıştır. Deneyin sonuçları sanal beklentilerini doğrulamıştır. Şekil 32'de de görüldüğü gibi kişisel etkinlik beklentisi yüksek olduğunda denekler başka birinin varlığında yalnız başlarına veya grupta gösterdikleri performanstan daha yüksek performansa ulaşmışlardır. Parantez hata sayısı daha azdır. Kişisel etkinlik beklentisi düşük olduğunda denekler grupta ve yalnız başlarına başkasının varlığında gösterdikleri performanstan daha yüksek performansa ulaşmışlardır. Bu bulgular bize sosyal hızlandırmanın ve sosyal kaytarmanın kişilerin bir işi başarma kapasiteleriyle ilgili beklentileriyle ve yaptıklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin beklentileri çerçevesinde anlaşılabileceğini göstermektedir. Genel olarak insanlar olumlu bir değerlendirme öngördüklerinde ve başaracaklarına inandıklarında üst düzeyde bir çaba gösterirler ve yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışırlar. Bu beklentilerin düşük olduğu koşullarda hem çaba hem de başarı düşer. Bütün bu bulgulara bakarsak sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma birbirinden ayrı değil, tam tersine birbiriyle son derece ilişkili iki olgu olarak ortaya çıkmaktadır. 3. Eleştirisiz grup tartışması. İşletme sahasındaki uygulamalı çalışmalarda geliştirilen bir grup tekniği eleştirisiz grup tartışmasıdır. Parantez brainstorming. Bu teknikte grup içinde herkes bir problemin çözümü hakkında aklına gelen her şeyi eleştiri korkusu olmadan söyleyebilmekte, fikirler ortaya koyabilmekte, böylece grup üyelerine geniş bir özgürlük tanınmaktadır. İlk araştırmalarda parantez Osborne 1957 eleştirisiz grup tartışmasında insanların yalnız başlarına olduklarından iki misli daha fazla fikir geliştirdikleri bulunmuştur. Ancak bunun tersi bulgular da söz konusudur. Örneğin Tyler Berry ve Blanche parantez 1957 eleştirisiz grup tartışmasının yaratıcı düşünceyi bastırıcı, engelleyici bir rol oynadığını bulmuşlardır. Dunnett de Campbell ve Jastad da parantez 1963 bilim adamları ve reklamcılardan oluşan iki ayrı grubun üyelerini hem yalnız başlarına hem de eleştirisiz grup tartışması çalışmalarında incelemişler ve deneklerin yalnız başlarına çalışırken daha çok sayıda ve daha yüksek nitelikte fikirler geliştirdiklerini görmüşlerdir. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu iki grupta da aynı sonucun elde edilmesi bu sonucun genelliği olduğunu göstermektedir. Özellikle reklamcılar arasında da eleştirisiz grup tartışmasının olumsuz sonuç vermesi ilginçtir. Çünkü bu grup tekniği esas olarak reklamcılıkta geliştirilmiş ve geniş çapta uygulanmıştır. Bulgularına dayanarak Dunnett, Campbell ve Jastad parantez 1963 kişilerin önce tek başlarına çalışmalarını ve ancak kendi fikirlerini iyice geliştirdikten sonra bir grupta bir araya gelerek bu fikirleri ortaya koymalarını önermişlerdir. Bu çelişkili görünen bulguları nasıl açıklayabiliriz? Sosyal hızlandırma kavramının burada da hiç olmazsa kısmen önemli olduğunu görüyoruz. Şöyle ki baştan kişisel hazırlık yapmadan grup halinde fikirlerin ortaya konması bir öğrenme durumudur. Yani burada iyi bilinen, geliştirilmiş fikirleri tartışmak değil de yeni fikirler oluşturma çabası söz konusudur. Böyle olunca da yanlış yapma, problemi çözerken yanlış fikirlere sapma eğilimi vardır. Bu eğilim üstünlüğü olan parantez baskın bir tepkidir. Grup içinde olmak üyelerin güdelenmesini ve dolayısıyla faaliyet düzeyini arttırınca bu yanlış yapma eğiliminde de artma olacaktır. Bu durumda grupların problem çözümünde yanlış yollara saptıkları ve bu yolda direndikleri görülmüştür. Parantez Dunnett de Campbell ve Jastad 1963 sayfa 37. Buna karşılık kişiler önce yalnız başlarına fikirlerini geliştirirlerse öğrenme sürecini kendi başlarına tamamlamış olurlar. Sonra oluşmuş bilgileriyle grup tartışmasına girerlerse iyi bildikleri bir konuda problem çözme durumu söz konusu olacağından doğru tepkilerde bulunma eğilimleri yüksek olacaktır. Bu durumda grup güdülenmeyi faaliyet düzeyini artırarak üstünlüğü olan parantez baskın doğru tepki parantez çözümü bulma eğilimini de artıracaktır. Böylece çelişkili gibi görünen çeşitli araştırma bulguları sosyal hızlandırma süreciyle mantıklı bir şekilde açıklanabilmektedir. D. Sosyal kimlik. Grubun birey üzerindeki etkisi bireyin benliğinin ait olduğu gruplara bağlı olarak şekillenmesinde de kendini gösterir. Ben kimim sorusuna verilen cevapların büyük bir kısmı sosyal gruplara atıfta bulunur. Örneğin ben kadınım, ben Türk'üm, ben Müslümanım dediğimizde belli gruplara ait olduğumuzu belirtiriz. Özellikle toplulukça kültürlerde yaşayan bireylerin kimlik tanımlarının önemli bir kısmını gruplarla olan ilişkileri belirler. Parantez Marcus ve Kitayama 1991. Öyleyse kim olduğumuzun cevabı büyük ölçüde hangi gruplara ait olduğumuzun cevabıyla çakışır. Günümüzde sosyal psikolojide önemli araştırma alanlarından birini sosyal kimliği inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. Sosyal kimlik kuramı insanların kendilerini ve başkalarını çeşitli gruplara ait olarak algılama eğiliminde olduğunu savunur. Parantez bakınız bakın DKZ Sosyal Biliş Bölümü gruplama ve sosyal kalıp yargılar konusu sayfa 249. Eğiliminde olduğunu savunur. Parantez bakınız Sosyal Biliş Bölümü gruplama ve sosyal kalıp yargılar konusu sayfa 249. İnsanları çeşitli gruplara ayırmada kullandığımız çok sayıda ölçüt vardır. Ancak belli bağlamlarda bazı ölçütler öne çıkar. Örneğin Belçika'da Flaman ve Valon bölgesinden olmak bireylerin kimliği açısından önem taşır. Kuzey İrlanda'da Katolik veya Protestan olmak sosyal kimliğin önemli özelliklerinden birini oluşturur. Üniversitede yurtta kalan veya kalmayan biri olmak farklılık taşır. Aynı şekilde cinsiyet, yaş, meslek, ten rengi gibi özellikler de insanları gruplara ayırmakta kullandığımız ölçütlerdir. Sosyal kimlik kuramı gruplarla özdeşleşmenin psikolojik önemini inceler. Parantez Taşvel 1982, Turner 1985. Bu kuramda üzerinde durulan konu insanların tutumlarının ait oldukları grupların fikir ve davranış özelliklerine etkilenmesidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi kişinin kendi hakkında sahip olduğu fikirler, benlik kavramı ya da başka bir deyişle kim olduğu ile ilgili düşünceleri de özdeşleştiği gruplardan etkilenir. Sosyal kimlik kuramının temel tezlerinden biri de insanların özgüvenlerini ve imajlarını korumayı güdülenmiş olmalarıdır. Örneğin kendimize özdeşleştirdiğimiz bir grup, parantez futbol takımı, siyasi parti, sınıf vesaire başarılı olursa biz de gururlanırız. Örneğin Cialdini ve arkadaşları parantez 1976 okudukları üniversitenin takımı bir maç kazandığında öğrencilerin okullarının tişörtlerini başka zamanlara oranla daha çok giydiklerini gözlemiştir. Takımlarının başarısıyla bireylerin imaj ve özgüveni de yükselmiştir. Bireyselliğin yitirilmesi parantez kimliksizleşme. Bireylerin zaman zaman grup içinde bireysel kimliklerini kaybedebildikleri görülür. Örneğin normalde karıncayı bile incitemeyeceğini düşündüğümüz kişiler bir grubun içinde kendilerinden beklenmeyen saldırgan davranışlarda bulunabilirler. Zaman zaman medyada yaptığı kötü bir davranıştan dolayı utanç ve pişmanlık duyan ve içinde bulunduğu grupla birlikte galeyana gelip o şekilde davrandığını, hatta kendini kaybettiğini söyleyen kişilere rastlıyoruz. Türkiye'de özellikle küçük yerlerde norm dışına çıkan veya suç işleyen kişileri halkın bizzat cezalandırmak istediğine kişi ellerine geçtiği zaman da linç etmeye kadar varabilen saldırgan davranışlarda bulunduklarına tanık oluyoruz. Bu tür gruplar mutlaka yalnızken de saldırgan olan kişilerden oluşmaz. Grubun içinde yer alır olmak kişileri yalnızken yapmayacakları bazı davranışlara itebilir. Bu tür mantık dışı davranışları sosyal psikologlar nasıl açıklar? 1896 yılında Lebon, kalabalıkta bir kişinin taşıdığı duyguların bulaşıcı olduğunu ve diğer grup üyelerini de telkinle sıçrayabileceğini öne sürmüştü. Lebon bu olguyu sosyal bulaşma olarak adlandırmıştı. Sosyal bulaşma insanların normalde sahip olduğu kontrol mekanizmalarının kırılmasına neden olur. Grup içinde bazen kendi davranışlarımızdan duyduğumuz sorumluluğu yitirebilir, sorumluluğu gruba aktarabiliriz. Kendi kontrol sistemimizi yitirince de ilkel saldırgan davranışların ve cinsel dürtülerin ortaya çıkması kolaylaşır. Bu durum zarar verici ve ahlak dışı davranışlara yol açabilir. Lebon'dan sonra gelen sosyal psikologlar onun fikirlerini genişleterek işlemişlerdir. Örneğin Festinger, Pepitone ve Neufkamp parantez 1952 ve Zimbardo parantez 1970 insanların grup içinde bazen bireyselliklerini yitirebildiklerini iddia etmişlerdir. Bireyin kendi değer ve davranışlarının farkında olmayıp grubun değer ve davranışlarına ve o anki ortama odaklandığını öne sürmüşlerdir. Bireyselliğin yitirilmesinde önemli bir etken anonim olmaktır. Grup üyeleri kendi kimliklerinin belirgin olmadığını düşündükleri zaman kendilerine has bir kimlikleri olduğunu daha kolay unutur. Dolayısıyla davranışları için kendilerini daha az sorumlu hissederler. Bir kalabalıkta biriler tek başlarına durmazlar. Birbirlerinin arasına karışıveren neredeyse ortak bir kimlik oluştururlar. Bunun tersine kişiler kim olduklarının ayırt edilebileceği zamanlarda davranışlarına daha çok dikkat eder ve mantık ve ahlak dışı davranışlarda bulunmamaya özen gösterirler. Zimbardo parantez 1970 tarafından gerçekleştirilen bir deneyde bireyselliğin yitirilmesi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dört kadından oluşan bir grupta deneklerden iki farklı durumda grup dışından bir kişiye elektrik vermeleri istenmiş. Birinci durumda dört denek kolayca ayırt edilebilecek şekle sokulmuş, yaka kartlarına isimleri yazılmış, teker teker isimleriyle çağrılmışlar. İkinci durumda ise dört başka denek laboratuvar önlükleri ve yüzlerini kapatan başlıklarla gizlenmiş ve isimleri hiçbir şekilde ağza alınmamış, yani ayırt edilebilmeleri imkansız hale getirilmiş. Sonuçta teşhis edilmesi imkansız olan deneklerin diğer deneklere göre o kişiye iki kat daha fazla elektrik verdikleri görülmüştür. Demek ki başkaları tarafından teşhis edilememek saldırganlıkta bir artışa neden olmaktadır. Bu araştırmalar bir gruba üye olmanın değil, grup içinde anonim olmanın ve ben farkındalığının azalmasının bireyselliğin yitirilmesinde rol oynadığını göstermektedir. Parantez DNR 1980. Bu bulgulardan çıkarılabilecek sonuç, grubun bireysel üzerindeki etkisinin tahmin ettiğimizden çok büyük ve güçlü olabildiğidir. Bir grubun üyesi olmak belli koşullar altında kişinin kendi kimliğini yitirmesine kadar etki edebilir. Bu bize grubu incelemeden bireyi tamamen anlamanın mümkün olmadığını gösterir. Bu yüzden grup çalışmaları sosyal psikolojinin vazgeçilmez parçasıdır. Grup yapısı ve süreci. Bundan önceki kısımlarda grup dinamiğini inceledik. Yani grubun etkilerini ve bu etkilerin hangi mekanizmalarla ortaya çıktığını ele aldık. Bu kısımda da grubun yapısını ve grup sürecini inceleyeceğiz. Etrafımızdaki grupları göz önüne getirelim. Aralarında birçok benzerlikler ve farklılıklar belirecektir. Örneğin yeni kurulan bir arkadaş grubundaki iş bölümü, statüler, norm ve beklentiler, haberleşme parantez iletişim örüntüsü bir devlet dairesindekilerden çok farklıdır. Bu iki grubu karşılaştırdığımızda göze çarpan önemli fark, devlet dairesinde arkadaş grubundakinden daha belirgin ve yerleşmiş bir grup yapısı olmasıdır. Grup yapısı nedir? Bu soruya çeşitli şekillerde cevap verilebilir. Çünkü grup yapısı karmaşık bir kavramdır. Bu kavramın içine grubun tüm düzeni girmektedir. Bu düzen grup içindeki iş bölümü, statü farklılıkları, iletişim örüntüleri ile kurallar ve rol ilişkileri gibi normatif beklentileri kapsar. Bazı ele alışlara göre de grup yapısı birbirine kenetlenmiş pozisyon, parantez mevki ve roller sistemidir. Parantez Newcomb 1950, Mitch Grant 1964, sayfa 69. Her iki tanımda da üstünde önemli durulan nokta grubun düzenli bir ilişkiler sistemi olduğudur. Devlet dairesi ile arkadaş grubuna dönecek olursak. Devlet dairesinde kimden kime bilgi iletişimi olacağı, kimlerin hangi mevkilerde olduğu, bu mevkilere ilişkin statüler ve rol beklentilerinin ne olduğu, nasıl bir iş bölümü bulunduğu, karar verme mekanizmasının ne olduğu ve benzeri ilişkiler örüntüsü bilinir. Özellikle yeni oluşan bir arkadaş grubunda ise bu yapısal özelliklerin çoğu söz konusu değildir. Ancak eğer bu arkadaş grubu söz gelimi sınıfta bir proje çalışması üstlenirse ve bir süre bu proje üstünde grup halinde çalışırsa, yukarıdaki yapısal özelliklerin bazıları bu grupta da belirmeye başlayabilir. Örneğin bir iş bölümü, belirli bir iletişim örüntüsü, statü ve rol farklılaşması görülebilir. Demek ki gruplar yapıları bakımından farklılıklar gösterdiği gibi bir grup da zaman içinde yapısal değişme gösterebilir. Grup yapısı çeşitli açılardan incelenmiştir. Örneğin grubun iş yapısı, güç, parantez, erk yapısı, arkadaşlık ya da sevgi yapısı ile iletişim yapısı incelenmiştir. Biz burada bunlardan sonuncusunu ele alarak inceleyeceğiz. Bu seçmeyi yapmamızın temel nedeni bu konuda yapılan çok sayıdaki araştırmanın kavramsal gelişmeye önemli katkıları bulunması ve liderlik kurumlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olmalarıdır. A. İletişim yapısı. Birbirleriyle konuşan insanların oluşturduğu bir grubun bir süre gözlemini yaparsak, bazı grup üyelerinin diğerlerinden daha fazla konuştuğunu, bazılarının ise çok daha az konuştuğunu görürüz. İletişimin miktarı bakımından üyelerin gösterdiği bu farklılık bütün gruplar için söz konusudur. İletişim örüntüsü de gruptan gruba değişebilir. Örneğin bir arkadaş grubunda herkes herkesle konuşabilir. Bütün iletişim kanalları açık olduğu için bilgi alışverişi kolaylıkla oluşur. Bir devlet dairesinde ise bilgi alışverişi ancak belirli iletişim kanalları aracılığıyla yapılabilir ve belirli merkezlerde bilgiler toplanır. Tahmin edilebileceği gibi çeşitli iletişim örüntüleri grubun etkinliğiyle de ilişkili olacaktır. Grubun etkinliğini belirleyen bir etken olarak grup içi iletişim örüntüsünü inceleyen Leavitt, (1951) bu konuda yaptığı çalışmada aşağıda verilmiş olan 4 değişik iletişim örüntüsünü kullanmıştır. 4 ayrı iletişim örüntüsünün uygulandığı 5'er kişilik 4 çalışma grubu oluşturulmuştur. Dairede her denek kendisine en yakın oturan 2 denekle haberleşebilmekte ve diğerlerinden gelen ilgili bilgileri yine onlar vasıtasıyla alabilmektedir. Zincir uçta kalan 2 kişinin yalnızca birer denekle haberleşebilmeleri bakımından daireden farklıdır. Y'de 3 ayrı denekle haberleşebilen bir deneyi bulunması en belirgin özelliktir. Tekerlekte ise diğer bütün deneklerle haberleşme olanağı olan bir merkezi kişi vardır ve deneklerin bu merkezi kişi dışında başka bir kimseyle haberleşme olanağı yoktur. Leavitt bu grupları faaliyet, başarı ve deneklerde yarattığı tahmin yönünden karşılaştırmıştır. Deneyin sonuçları şöyledir. En çok faaliyet daire örüntüsünde görülmektedir. Fakat en az başarılı olan grup yine dairedir. Herhangi bir ayrım olmaksızın bütün üyelerinde en çok tatmin yaratan da daire örüntüsüdür. Tekerlek için ise yukarıdakilerin tam tersi bulgular elde edilmiştir. Faaliyetin en az, başarının en çok olduğu ve merkezdeki kişi dışında üyelerin de en az memnunluk yaratan bir örüntüdür. Zincir ve Y örüntüleri ise birbirine benzer ve daire ile tekerlek sonuçlarının arasında sonuçlar vermiştir. Tekerlekten daireye doğru gidildikçe artan oranda hata yapılmış ve daha çok faaliyet olduğu halde grubun organize olması daha çok zaman almıştır. Ayrıca iletişim yapısı içinde deneyi bulunduğu yere bağlı olmak üzere grup içi farklılaşma ortaya çıkmış ve merkezdeki yere yerleştirilen kişi lider durumuna gelmiş, diğerleri ise takipçi olmuşlardır. Ancak dairede iletişim örüntüsü de merkezleşme olmaması nedeniyle üyeler arasında farklılaşma olmamış ve deneklerden hiçbiri lider durumuna gelmemiştir. İletişim yapıları içinde en başarılısının tekerlek olduğunu belirtmiştik. Ancak burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır. Tekerlekte tüm iletişim merkezdeki kişi de (liderde) tekerleştiğinden bu kişinin yetenekli olması gerekir. Özellikle zor problemlerin çözümünde merkezdeki kişi yetenekli değilse bilgi birikimi onun için fazla yüklü olacaktır. Bu durumlarda tekerlek örüntüsünün başarısı azalabilir. Yukarıdaki 4 iletişim örüntüsünden temel olan 3'ü için verilen bilgileri bir çizelgeyle özetleyelim. Çizelge 12. Grup içi iletişim yapısı özellikleri 1. Özellikler: hız, daire yavaş, zincir hızlı, tekerlek çok hızlı. Özellikler: doğru problem çözümü, daire zayıf, zincir iyi, tekerlek çok iyi. Özellikler: organizasyon, (düzen örüntü, daire durağan bir organizasyon yok, zincir yavaş gelişen durağan bir organizasyon, tekerlek hemen gelişen durağan organizasyon. Özellikler: lider belirmesi, daire yok, zincir belirli, tekerlek çok belirli. Özellikler: İşteki ani değişikliklere uyum, daire çok iyi, zincir zayıf, tekerlek zayıf. Özellikler: moral, daire iyi, zincir düşük, tekerlek çok düşük. Lidgren, (1969) sayfa 275. B. Yetkici demokratik grup yapısı. B. Yetkici demokratik grup yapısı. Yukarıda belirtilen iletişim yapısı farklılaşmalarının temelinde yatan etken merkezileşmedir. Görüldüğü gibi daireden tekerleğe doğru gittikçe daha fazla merkezileşen bir düzen oluşmaktadır. Merkezileşmeyle paralel olarak da lider oluşumunu görüyoruz. Şöyle ki bir grup içinde merkezileşme söz konusu ise en merkezi mevkide bulunan grup üyesi lider rolünü oynayacaktır. Ayrıca merkezileşme arttıkça daha yetkici bir grup düzeni, azaldıkça da daha demokratik bir grup düzeni söz konusudur. Bu bakımdan lidersiz daire en demokratik, kesin liderli tekerlek de en yetkici bir grup düzenine sahiptir. Yetkici grup düzeninde lider iletişim örüntüsünün merkezinde olduğundan tüm iletişim ona yapılır ve üyelerin kendi aralarındaki serbest iletişim çok kısıtlanmıştır. Böylece üyeler arasında yakın kişisel ilişkiler gelişemez. Liderin orada olmaması halinde tüm düzen bozulur. Demokratik düzende ise üyeler arasında serbest iletişim olanağı bulunduğundan dolayı kişisel ilişkiler gelişmesi olanağı da daha fazladır. Grup lidere bağımlı değildir. Lider olmadığı zaman da grubun çalışma düzeni bozulmaz. Şekil 34'te yetkici ve demokratik grup düzeninde üyelerin iletişim yapısı ve arkadaşlık parantez sosyometrik yapısı belirtilmiştir. Demokratik ve yetkici grup düzeni konusuyla ilk ilgilenen Kurt Lewin'dir. Bu konudaki ilk araştırma Lewin'in idaresinde öğrencileri Liebert ve Vihete tarafından 1939'da yapılmıştır. Bugün klasik olarak kabul edilen bu araştırmada grup yapısının grubun etkinliğindeki rolü incelenmiştir. Parantez Lewin, Liebert ve Vihete 1939. Araştırmacılar çocuklarla bir çalışma yapmışlardır. Denekleri 3 ayrı çalışma grubuna ayırmışlar ve onları haftanın belirli günlerinde toplayarak atölyelerinde çalışma yaptırmışlardır. Gruplardan her birinin başında değişik tür bir yetişkin lider konularak her grup liderinin farklı türde davranması ve buna bağlı olarak grup yapısının da her grup için farklı olması sağlanmıştır. Yetkici liderin grubunda tüm kararlar lider tarafından verilmektedir. Diğer bir deyişle neyin ne zaman ve nasıl yapılacağını lider belirlemektedir. Ve çocuklar liderin söylediklerini tartışmasız olarak kabul etmek zorundadırlar. Lider çocukları yaptıkları işin kalite veya miktarı gibi tarafsız kriterler yerine daha çok tutum veya sosyal davranışları gibi kişisel özelliklerine göre ya da rastgele ödüllendirmektedir. Demokratik liderin grubunda ise durum çok farklıdır. Lider kararları kendisi vermez. Tartışma özgürlüğü içinde grup bir bütün olarak karar verir. Lider her üyenin düşüncelerini açıkça söylemesini olan karşılar. Üyeleri ödüllendirmekte ise tamamen tarafsız kriterler kullanır. Üçüncü grubun başında serbest lider diye adlandırabileceğimiz bir lider bulunmaktadır. Bu grupta üyeler tamamen serbest bırakılmışlardır. Lider işle ilgilenmez. Çocuklar kendi başlarına çalışır. Kararlara liderin herhangi bir katkısı yoktur. Bu araştırmada gruplar birbirleriyle üç yönden karşılaştırılmışlardır. A. Yapılan işin kalite ve miktarı. B. Yapılan işin ve grubun üyeleri ne derece tatmin ettiği. C. Üyeler arası ilişkiler. Yetkici grupta yapılan iş miktar olarak diğerlerinden fazla olmakla birlikte kalite yönünden o kadar üstün değildir. Üstelik liderin parantez araştırmanın bir gereği olarak grubu yalnız bırakması halinde yapılan iş miktarında büyük azalma olmaktadır. Üyelerin liderle olan ilişkilerinde pasif ve otoriteye boyun eğer olmakla birlikte kendi aralarında geçimsiz ve saldırgan oldukları gözlenmiştir. Özellikle liderin ayrılması durumunda birbirleriyle kavga etmektedirler ve her biri lidere yaranabilmek için rekabet içindedir. Ayrıca çocuklar bu çalışmadan memnun kalmamışlardır. Demokratik grupta ise tam tersi bir görünüm vardır. Çıkarılan iş miktarı yetkici gruba oranla daha az olmakla birlikte kalite yönünden daha üstündür. Ve liderin gruptan bir süre için ayrılması işin ne kalitesinden ne de miktarında bir değişiklik yaratmamıştır. Çocuklar liderle olan ilişkilerinde daha rahat ve kendinden emin bir tutum içindedirler. Kendi aralarında da daha iyi geçindikleri ve birbirlerine yardımcı oldukları gözlenmiştir. Üstelik hepsi yapılan çalışmadan memnun olduklarını söz ve davranışlarıyla göstermişlerdir. Serbest grupta çıkarılan iş diğer gruplara oranla hem daha az hem de daha düşük kalitelidir. Çocuklar kendi aralarında iyi geçinmedikleri gibi yaptıkları işten de memnun kalmamışlardır. Liderin dışarı çıkması veya çıkmaması bekleneceği gibi hiçbir değişiklik yaratmamaktadır. Bu çalışmada aynı zamanda deneysel olarak zorluklar yaratılmış ve grupların buna tepkileri de gözlenmiştir. Böyle engelleme durumlarında otoriter grupta kargaşa baş göstermekte ve üyeler birbirlerini suçlamaktadırlar. Demokratik grupta ise engelin bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için ortak çaba gösterildiği gözlenmiştir. İdeolojik yönden geniş yorumlara açık olan bu çalışma değişik ülkelerde tekrarlanmıştır. Daha yetkici bir kültürü olan Hindistan'da aynı sonuçlar bulunmamıştır. Demokratik grupta üyeler liderin bir tutumunu garip karşılamışlar ve Amerika'daki gözlemlerden farklı davranışlar göstermişlerdir. Yetkici grup ise Amerika'da olduğundan daha başarılı olmuştur. Görüldüğü gibi kültürler arasında bu konuda farklılıklar vardır. Özellikle liderden yetkici davranış beklenen kültürlerde sonuçlar Levin, Lippitt ve Vihiti'nin sonuçlarından farklı olacaktır. Örneğin Hindistan'da daha sonra yetişkinlerle yapılan bazı araştırmalarda görülen şudur. Üyeler kendilerine fikir danışan lideri demokratik değil, zayıf bulmuşlar, ciddiye almamışlardır. Parantez J.B.P. Sinha 1981. Türkiye'de de özellikle daha yetkici ve hiyerarşik kurumlarda benzer bir durum söz konusu olabilir. Kültürel etkenliğin yanında ortamsal etkenler de önemlidir. Şöyle ki özellikle tehlikeli durumlarda yetkici lider demokratik lidere tercih edilebilir. Ani ve büyük sorumluluk taşıyan kararlar verilmesi gerektiği zaman kişiler bu sorumluluğu paylaşmaktan çekinip onu yüklenecek lideri tercih ederler. Bu durumlarda kişiler isteyerek yetkiye boyun eğer. Özet olarak genel bulgu üyelerin beklentileri ile liderlerin davranışı ve grup yapısı bağdaşıyorsa grubun başarılı olduğudur. Ayrıca bireyler kişilik yönünden de farklılıklar gösterirler. Grubun başarılı olabilmesi için üyeler ile liderin kişilikleri uyum halinde olmalıdır. Örneğin yetkici kişilik yapısına sahip bireylerden oluşan bir grup, lider de yetkici bir kişiliğe sahip ise daha başarılı olur. Çünkü üyelerin liderden beklediği yetkici davranıştır. C. Etkileşim süreci çözümlemesi ve liderlik oluşumu. Bales parantez 1950-1970. Grup içi etkileşimin sürecini, iletişimin içeriğini kategorilerle çözümleyerek incelemiştir. Bu araştırmalarda küçük çalışma grupları belirli problemlerin çözümüyle uğraşmışlardır. Bu arada grup içindeki tüm iletişim, parantez konuşmalar, sorular, espriler ve benzeri gözlemciler tarafından not edilmiştir. Kullanılan kategorilere göre gözlenen davranışlar önce duygusal ya da işle ilgili tepkiler olarak sınıflandırılmış, her bir için olumlu ve olumsuz tepkiler ayrılmış ve bunların içine giren tepki türü belirlenmiştir. Bales'in kategori sistemini çizelge 13'te görüyoruz. Çizelge 13. Bales'in gözlem kategorileri. Olumlu tepkiler. Grupta birlik kurar, parantez başkasına yardım eder, ödüllendirir. Gerginliği azaltır, parantez espri yapar, güler, memnunluk belirtir. Fikre katılır. Olumsuz tepkiler. Fikre katılmaz, reddeder, yardım etmez, resmi davranır. Gerginlik belirtir. Başkasına karşı çıkar, parantez başkasının statüsünü düşünür, kendini savunur ya da kendi üstünlüğünü iddia eder. Sorular. Öneride bulunur. Parantez yol gösterir. Fikir verir, parantez değerlendirme analiz yapar, istediklerini belirtir, yaklaşım belirtir, parantez bilgi verir, tekrar eder, kanıtlar, açıklama yapar, cevaplar, yaklaşım sorar, parantez bilgi tekrar kanıt ister, fikir sorar, parantez değerlendirme analiz ve isteklerin belirtilmesini ister, öneri sorar, parantez yol davranış sorar. Görüldüğü gibi bu kategorilerle grup içindeki tüm davranışların bir sınıflaması yapılabilir. Gözlemciler grup içindeki bütün konuşma ve çeşitli davranışları bu kategorilere göre not alıp sınıflandırırlar ve buna göre grup sürecinin bir profilini çıkarırlar. Başka gözlem kategorileri de geliştirilmiştir. Bunların içinde en iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir sistem olduğu için Bales'in kategori sistemini inceledik. Ayrıca Bales bu sistemi kullanarak grup sürecini incelemiş ve grup içinde liderin belirmesini araştırarak liderlik konusunda kuram gelişimine katkıda bulunmuştur. Liderlik konusuna geçmeden önce grup sürecinden ne anladığımızı kısaca belirtmekte yarar vardır. Grup süreci süre gelen grup içi faaliyetlerdir. Bu faaliyetler örneğin grubun amacına yönelik davranışlar ve bununla ilgili etkileşim örüntülerini kapsar. Grup içindeki bütün konuşmalar, çalışmalar, duygusal ve uysal davranışlar ve benzeri gibi tüm faaliyet grup sürecini oluşturur. Grup süreci şüphesiz çok karmaşık bir davranışlar bütünüdür. Bu bütünü analiz edebilmek için bir sınıflandırma sisteminin gerekliliği açıktır. Sınıflama sistemi belirli bir kategorilerden meydana geldiği için bir dereceye kadar basite indirgeme ve sınırlama da yapmakla birlikte gene de karmaşık bir bütünü düzenli bir halde çözümlememizi sağladığı için çok yararlıdır. Bales bu kategori sistemini kullanarak çok sayıda küçük grubun gözlemini yapmıştır. Bu araştırmaların amacı grup sürecini ve etkileşimini çözümlemekti. Bu araştırmalarda denekler tipik olarak benzer yaş, eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahip erkek üniversite öğrencileriydi. Birbirlerine çeşitli özellikler bakımından çok benzer olan bu deneklerin birbirlerini daha önceden tanımaması da gerekliydi. 5 kişilik bu gruplar çeşitli problemleri çözmek, bazı konuları tartışmak ve bir grup kararı vermek gibi bazı işleri yapmaktaydılar. Bu tür çok sayıda çalışma grubunun gözlemi sonucu genel bir sürecin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu süreci bir örnekle basitleştirerek ve adapte ederek anlatalım. Genellikle bir grup çalışmaya başladıktan sonra bazı öneriler ileri sürülür. Bunda işle ilgili fikirlerdir. Üyelerden birinin örneğin Ahmet'in çözüm için ileri sürdüğü fikri grup tarafından yararlı görülüp kabul edilebilir. Grup Ahmet'in bu fikrini beğendiğini belirterek Ahmet'e olumlu tepki göstermiş, onu ödüllendirmiştir. Psikolojideki en genel davranış ilkelerinden birini hatırlayalım. Ödüllendirilen davranış tekrarlanacaktır. Yani Ahmet tekrar işle ilgili bir fikir ortaya çıkacaktır. Ancak Ahmet'in böyle devamlı olarak gruba fikir önerilerinde bulunması, grup tarafından bir müddet sonra artık hoş karşılanmayabilir. Grup üyeleri birçok bakımlardan eşit oldukları için Ahmet'in bu davranışları kendisini diğerlerinden üstün görüyor izlemini verecektir. Bundan ötürü grup bu sefer Ahmet'e olumsuz tepki gösterecektir. Örneğin grubun bir üyesi hep Ahmet'in konuştuğunu, diğerlerinin de söz hakkı tanıması gerektiğini belirtebilir ya da buna benzer başka bir olumsuz tepki de belirebilir. Bu Ahmet'e olumsuz tepki parantez ceza olduğundan onun işle ilgili davranışını durduracak fakat aynı zamanda da grupta gerginlik yaratacaktır. Burada gene genel bir ilke söz konusu olmaktadır. O da grup içinde olumlu tepkilerin olumsuz tepkilerden fazla olması gereğidir. Grup ancak bu durumda olumlu bir ortam oluşturur. Aksi halde grup içi olumsuz tepkiler arttıkça gerginlik artar ve grubun bir grup olarak bir arada kalabilmesi tehlikeye düşer. Bu bakımdan grupta beliren gerginliğin giderilmesi ve olumlu tepkilerin tekrar ön plana çıkması gerekir. Ahmet de olumsuz tepkinin yarattığı gerginliği genellikle bir başkası, örneğin Mehmet giderir. Gerginliğin giderilmesi için bir fıkra anlatmak, durumu hafife almak, gülmek, biraz da dinlenelim ve benzeri gibi herhangi bir olumlu duygusal sosyal davranış gerekir. Mehmet'in bu davranışına grubun tepkisi olumlu olacaktır. Çünkü Mehmet gerginliği azaltarak grubun bir arada kalabilmesine yardımcı olmuştur. Mehmet'in duygusal sosyal davranışı grup tarafından ödüllendirildiği için Mehmet tekrar aynı tür davranışta bulunacaktır. Örneğin bir fıkra da anlatacaktır. Ancak Mehmet'in tekrarlanan duygusal sosyal davranışları grup tarafından artık ödüllendirilmeyebilir. Çünkü grup bir çalışma grubudur. Tamamlanması gereken bir işi vardır. Bundan dolayı yeter artık biraz da çalışalım diyerek ya da buna benzer bir şey söyleyerek Mehmet'in davranışına olumsuz tepki parantez ceza gösterecek ve onu durduracaktır. Bu durum Ahmet'in tekrar yeni fikirlerle ortaya atılması için uygun bir ortam olacaktır. Böylece grup döngüsel bir süreç içinde iyileşecektir. Basit bir şema ile gösterecek olursak. Hem anlatımımızda hem de bu şemada grup sürecini şüphesiz çok basitleştirdik. Bunu bazı temel noktaları belirtebilmek için yaptık. Bu temel noktalar nelerdir? A. Bu örnekte tek bir lider değil, iki ayrı tür lider grup içinde belirmiştir. B. Bu iki tür lider grubun farklı gereksinimlerine cevap vermektedirler. C. Bu grup gereksinimleri iki türlüdür. 1. İşi yapmak yani grubun amacını gerçekleştirmek ve 2. Grubun birliğini sağlamak yani üyelerin sosyal duygusal gereksinimlerini karşılayarak onları bir arada tutmak. Grubun iş ve sosyal duygusal gereksinimleri başka kuramcılar ve araştırmacılar tarafından da saptanmıştır. Örneğin Homans parantez 1950 dış ve iç sistem, Schutz parantez 1958 kontrol ve sevgi, Jennings parantez 1958 sosyal grup ve psikogrup kavramlarını iş ve sosyal duygusal boyutlara benzer şekilde kullanmışlardır. İleride göreceğimiz gibi Fiedler'in de parantez 1968 ele alışı bunlara benzemektedir. Levin de parantez 1951 bir taraftan grubun amacını gerçekleştirmek için içinde bulunduğu alandaki hareketinden parantez iş boyutu, diğer taraftan da grup cazibesinden parantez sosyal duygusal boyuttan söz etmiştir. Demek ki grupların bu temel iki boyutunun gerçekliği pek çok araştırma sonucuna dayanmakta ve gruptan gruba genellik göstermektedir. Sosyolojik bir açıdan da Zeldinç parantez 1955 56 farklı toplumda aile içindeki rol farklılaşmasını incelemiştir. Ailelerde iş ve duygusal boyutların ayrıldığını, iş uzmanı olarak babaların, sosyal duygusal uzman olarak annelerin liderlik rolü oynadığını saptamıştır. Daha sonraki ele alışlardan bu kısmın sonunda kültürün etkisi başlığı altında söz edeceğiz. Ayrıca grubu bir sistem olarak düşündüğümüzde bütün sistemlerin çözmesi gereken 4 ana sorun şöyle belirmektedir. A. Sistem yeni durumlara uyabilmelidir. B. Sistem amacını gerçekleştirebilmelidir. C. Sistem kendini bir bütün olarak koruyabilmeli. Parantez üyelerini bir arada tutabilmelidir. D. Sistem üyelerini tatmin edebilmelidir. Bu dört ana sorundan ilk ikisini yukarıdaki grup boyutlarından iş boyutuna, son ikisini de sosyal duygusal boyuta sokabiliriz. Grupların temel boyutları, parantez ve gereksinimleri bu şekilde saptandığına göre bu gereksinimleri en iyi bir şekilde karşılayabilen kişilerin lider durumuna geldikleri anlaşılmaktadır. Şekil 35. Grup etkileşim süreci. Ahmet I.D. İt, iş davranışı. Artı, tepki. Yan tarafa doğru giden bir ok var. Ahmet, İt, iş davranışı. Yan tarafa doğru giden tekrar bir ok var. Tepki, gerginlik. Aşağıya doğru geliyor. Gerginlik, tekrar bir ok çekmiş. Mehmet, DSD, duygusal sosyal davranış. Yan tarafa doğru giden tekrar bir ok var. Tepki, artı, Mehmet, DSD, duygusal sosyal davranış ve tepki. ID iş davranışı, DSD duygusal sosyal davranış, tepki olumlu tepki parantez ödül, tepki olumsuz tepki parantez ceza. D. Liderlikte rol farklılaşması. Grubun temel iki gereksinmesini karşılamak için bir tek lider de yeterli olabilir ve ikinci bir liderin çıkmasına gerek kalmayabilir. Bu nedenle şöyle bir soru karşısında kalıyoruz. İki liderin ortaya çıkması, diğer bir deyişle liderlikte rol farklılaşması ne zaman ve hangi koşullar altında görülür? Genel olarak A. yeni kurulmakta olan parantez yerleşmemiş gruplarda ve B. üyelerinin yapılan işi tatmin edici bulmadıkları gruplarda rol farklılaşması görülür. Şimdi bunun nedenlerini inceleyelim. Yaş, yetenek ve benzeri özellikler yönünden birbirine benzer kişilerin bir araya gelerek bir grup oluşturdukları hiyerarşi ve statü farklılaşması olmayan grup yapısının daha tam olarak ortaya çıkmamış olduğu gruplarda statü belirleyici normların daha gelişmemiş olması yüzünden üyeler arasında bazı gerilimler doğar. Çünkü bütün üyeler aşağı yukarı eşit statüde olduğundan bunlardan birinin sözünü öbürlerine kabul ettirme çabası diğerlerinin itirazına rahatsız olmasına yol açabilir. İşte bu gerilim durumlarında üyeleri rahatlatacak ve zihinleri yeniden işe yönelik düşünmeye hazırlayacak bir kişiye ihtiyaç duyulur. Wallace'in gruplarında da gördüğümüz gibi üyeler arasından bu alanda yetenekli bir kişi doğal olarak bu görevi yüklenir ve sosyal duygusal lider durumuna gelir. Yerleşmiş anneanne ve normları olan gruplarda ise yukarıda söz edilen gerilim durumları ortaya çıkmaz. Çünkü üyeler arasında baştan statü farklılığı vardır ve kimin öneriler yapacağı, kimin de bunları uygulayacağı grup normları ile belirlenmiştir. Rol farklılaşması bir de grup faaliyetinin üyeler tarafından sevilmediği ve sıkıcı bulunduğu durumlarda görülür. Yapılan iş sevilmediğinden bir süre sonra grupta gerilim doğar ve dağılma eğilimi baş gösterir. Bu durumda da gerilimi azaltacak ve üyeleri rahatlatacak bir kişiye ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacı giderecek bir kişinin ortaya çıkması, grubu dağılmaktan kurtardığı için rol farklılaşması olur ve grubun sosyal duygusal ihtiyacını gideren ikinci bir lider ortaya çıkar. Üyelerin yaptıkları işten zevk aldıkları gruplarda ise söz edilen gerilim ortaya çıkmayacağından ikinci bir liderin ortaya çıkması gerekmez ve iş lideri tek lider olarak kalabilir. Yukarıda incelediğimiz iki genel durum dışında da rol farklılaşması ortaya çıkabilir. Örneğin grup yapısının yerleşmiş olduğu baştan statü farklılıklarının bulunduğu resmi gruplarda lider ile diğer üyelerin amaç ve iş anlayışları birbirinden çok farklı ise üyeler arasından ikinci bir lider belirir ve bazı zamanlar resmi liderlerden de daha etkin bir rol oynayabilir. Örneğin bir fabrikanın belli bir kesiminde ustabaşı ile işçiler arasında gergin bir durum belirir ve işçilerden biri o grubun sosyal duygusal lideri olarak ortaya çıkarsa bu fabrikada ciddi bir buhran çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle sosyal duygusal liderlerin önemi küçümsenmemelidir. Burada durum şöyle açıklanabilir. İşçiler ustabaşıyı idarenin adamı olarak görürlerse onun işçilerin amaçlarına değil karşıt amaçlara hizmet ettiğini düşünürler. Bu durumda resmi atanmış lidere ek olarak kendi işçilerinden kendi sorunlarına cevap verebilen resmi olmayan bir duygusal sosyal lider belirir. Hatta bu lider bazen işle ilgili konulara da eğilebilir. Örneğin iş normlarını, günde ne kadar üretim yapılacağını işçiler lehine saptayarak idareye karşı çıkabilir. Günümüzde bu işlevi daha ziyade sendikalar yapmaktadır. Şimdiye kadar söylediklerimizi bir çizelgede gösterelim. Çizelge 14. Rol farklılaşmasının (RF) en çok ve en az görüldüğü durumlar. RF görülür. Yeni kurulan gruplarda (hiyerarşi) yoksa, iş kendi başına tatmin edici değil ise, resmi lider ile üyeler arasında uyum yoksa, (amaçları farklıysa). RF görülmez. Yerleşmiş gruplarda (hiyerarşi) varsa, iş kendi başına tatmin edici ise, resmi lider ile üyeler arasında uyum varsa, (amaçları ortaksa). Bu kavramlaştırmalarda önemli olan grup gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Ancak bugünkü bazı ele alışlarda grubun hem sosyal duygusal hem işini yapma gereksinimlerinin bir lider tarafından karşılanabileceği üzerinde durulmaktadır. Örneğin Canon Go'nun (1998) vurguladığı karizmatik liderlik böyledir. Bundan sonraki kısımda buna tekrar eğileceğiz. Liderliğin kavramlaştırılması. A. Etkileşim liderlik modeli. Grubun gereksinimlerini en iyi bir şekilde karşılayabilen kimselerin lider olduğu görüşü etkileşim liderlik modelidir. Burada etkileşimi söz konusu olan iki öğe bir taraftan grubun gereksinimleri diğer taraftan da liderin kişisel özellikleridir. Bir önceki kısımda verdiğimiz grup etkileşimi örneğini tekrar göz önüne alalım. Grubun iş gereksinmesi ön planda olduğu zaman başka birisinin değil de Ahmet'in lider rolünü alması, Ahmet'in zeka, bilgi gibi kişisel yeteneklerinden dolayıdır. Grubun sosyal duygusal gereksinmesi ön plana çıktığından da Mehmet yeni kişilik özelliklerinden dolayı bu gereksinmeyi en iyi karşılayabildiği için lider rolünü oynamıştır. Bu kavramlaştırmada önemli olan nokta hem grup düzeyinin hem kişilik düzeyinin ihmal edilmeden göz önüne alınmasıdır. Karşılıklı etkileşim bu iki düzeydeki öğeler arasında meydana gelmekte ve lideri oluşturmaktadır. Yani grup gereksinimleri, kişilik özellikleri, yan tarafa doğru giden bir ok var, etkileşim ve sonunda da lider var. Etkileşim modeli günümüzde yaygın olarak kabul edilmektedir. Hem grubu hem bireyi göz önüne alması bakımından bu modelde tam bir sosyal psikolojik ele alış görüyoruz. B. Kişisel liderlik modeli. Kişisel (parantez) ya da psikolojik liderlik modeline göre çeşitli özellikler bir kimseyi lider yapar. Ortamın özellikleri göz önüne alınmaz. Başka bir deyişle bu görüşe göre liderlik karakterine sahip bir kimse nasıl bir gruba girerse girsin liderdir. Lider olarak doğmuş, doğuştan lider gibi sözler işte bu görüşü yansıtır. Bu görüşü bir şema ile gösterecek olursak kişilik özellikleri lider. Kişilik özellikleri yan sağ tarafa doğru giden bir ok var ve sonunda da lider yazmaktadır. Hangi kişisel özelliklerin liderlikte rol oynadığı konusunda gözlemler, araştırmalar, tartışmalar yapılmıştır. Liderlerin başkalarından daha akıllı, daha güzel konuşan, hatta daha güzel ve daha uzun boylu oldukları iddia edilmiştir. Mann, parantez 1959-1900 ile 1957 yılları arasındaki araştırma, 1957 yılları arasındaki araştırma sonuçlarını liderlerin kişilik özellikleri bakımından şöyle özetlemiştir. Liderler diğer grup üyelerinden daha uyumlu, duruma daha hakim, nüfuzlu, daha dışa dönük, daha az tutucu, daha akılcı ve kişisel ilişkilere daha duyarlı olarak bulunmuşlardır. Ancak bu farklar fazla değildir ve istisnalar sık sık görülebilmektedir. Liderlik olgusunu salt kişisel özelliklerle açıklama çabaları genellikle fazla başarılı olmamıştır. Bunun nedenlerinden birisi çeşitli araştırmalarda liderliğin farklı biçimlerde tanımlanmasıdır. Bazen atanmış liderler, bazen bir grup içinde kendiliğinden belirmiş liderler incelenmiştir. Bazı araştırmalarda lider en çok sevilen kişi olarak, bazılarında da grubu fikir alanında en çok etkileyen kişi olarak tanımlanmıştır. Bu araştırmalarda üstünde durulan kişilik özellikleri de çeşitli olmuş ve bu özellikler farklı biçimlerde ölçülmüştür. Bunlardan ötürü karşılaştırma olanakları çok kısıtlanmıştır. Kişisel liderlik modelinin başarısız olmasına bir diğer neden grup üyelerinin hesaba katılmamasıdır. Yani bu model grubun diğer üyelerinin kişisel özellikleri, beklentileri, yetenekleri ne olursa olsun belirli özelliklere sahip bir kimsenin lider olacağını öne sürmektedir. Bu ise tek yanlı bir yaklaşımdır ve verilerle desteklenmemiştir. Aksine lider ile diğer grup üyelerinin etkileşimi araştırma bulgularında önemli ortaya çıkmıştır. Nihayet kişisel liderlik modeli her grupta tek bir lider olacağı varsayımına dayanmaktadır. Oysa bir önceki kısımda Bayless'in parantez 1950 araştırma sonuçlarından da gördüğümüz gibi resmi olmayan gruplarda birçok zaman iki lider ortaya çıkmaktadır. Hutch, Hinks ve Fiedler parantez 1960 ordu ve üniversite yatakhanelerinde, Zeldinch de parantez 1955 daha önce belirtildiği gibi 56 değişik toplumdaki ailelerde hep çift lider oluşumu gözlemişlerdir. Bu araştırma sonuçları ve benzer diğer bulgular liderliği sadece kişisel bir özellik olarak ele almanın yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber bu yaklaşım biraz daha geliştirilmiş bir şekilde son yıllarda yine taraftar bulmaya başlamıştır. Bu yeni ele alışlarda kişilik özellikleri yine vurgulanmakla birlikte ortamsal etkilerle etkileşimi de göz ardı edilmiyor. C. Ortamsal liderlik modeli. Kişisel liderlik modelinin tam tersi olan görüş ortamsal liderlik modelidir. Bu modele göre lideri ortam yaratır. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Kimin lider olacağı önemli değildir. Bu modelin de şeması şöyle olacaktır. Ortamsal özellikler. Sağ tarafa doğru giden bir ok var ve sonunda tekrardan lider yazar. Bu görüşte kişisel özellikler göz önüne alınmaz. Sadece ortamsal özellikler söz konusudur. Bayless'in çalışmalarında parantez 1950-1968, 1970. Bayless'in çalışmalarında da gördüğümüz yaklaşım esas olarak ortamın parantez grubun gereksinme ve özelliklerine önem verdiğinden ortamsal bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Ancak bundan önce de belirttiğimiz gibi ortaya çıktığı gibi ortamsal gereksinmelere en iyi cevap verebilen kişilerin lider olduğu da göz önüne alındığından kişisel özellikler ihmal edilmemektedir. Edilmememektedir. Ortamsal liderlik görüşü daha ziyade sosyologlar tarafından benimsenmiştir. Özellikle grup yapısı ve grup içi iletişimi çalışmalarında en merkezi durumda bulunan kimsenin lider olacağı görüşü bu modele uygundur. Bundan önce iletişim yapısı kısmında da gördüğümüz gibi bu görüş verilerle de desteklenmektedir. Parantezli Avit 1951. Berkowitz'in bu konuda yaptığı bir araştırma parantez 1956 özellikle ilgi çekicidir. Bu araştırmada 4 kişilik küçük gruplar merkezleşmiş tekerlek iletişim örüntüsü ile çalışma yapılmıştır. Bu iletişim örüntüsü içinde merkeze A yerleştirilen kişiler incelenmiştir. Merkezde olmanın kişilik özelliklerinden daha önemli bir şekilde liderlik davranışını etkilediği bulunmuştur. Şöyle ki merkeze A yerleştirilen kişi çekingen bir kişiliğe de sahip olsa sırf merkezi bulunduğu için dolayı bir süre sonra da dışa dönük atılımcı bir lider rolü oynamaktadır. Bu sonuçtan ortamın gereksinmelerinin ve özelliklerinin kişisel özelliklerden bağımsız olarak parantez hatta onlara rağmen lideri yarattığı ileri sürülmüştür. D. Fayetler'in etkin liderlik modeli. Liderin kişisel özelliklere önem veren bir etkileşim modelini örnek olarak Fayetler'in modelini de ele alabiliriz. Fayetler parantez 1964-1978 doğal gruplarla yaptığı seri araştırmalarında önemli bir kişilik özelliği üstünde durmuştur. Bu da kişinin başkalarını nasıl algıladığıdır. Çeşitli grupların liderlerine birlikte çalışmayı en çok tercih ettikleri grup üyesiyle birlikte çalışmayı en az tercih ettikleri grup üyesini kişilikleri bakımından tarif etmeleri söylenmiştir. Bu iki kişiyi birbirine benzer olarak tarif eden parantez algılayan liderlerle onları çok farklı olarak tarif eden parantez algılayan liderlerin kendilerinin de farklı kişiliklere sahip oldukları görülmüştür. Birlikte çalışmayı en az ve en çok tercih ettiği kimseleri, kişilikleri bakımından benzer gören lider, birlikte çalışmayı en az tercih ettiği örneğin tembel ya da beceriksiz bir çalışanı da biraz seviyor, yadsımıyor demektir. Bu tür liderler en az tercih ettikleri iş arkadaşlarını da kişi olarak beğenirler. Onu en iyi çalışan kimseden fazla farklı görmezler. Yani bu tür bir lider, örneğin onunla birlikte çalışamam ama gene de o gayet iyi bir kimse olabilir diye düşünen, herkes hoş tutmaya çalışan, herkese sevgi gösteren liderdir. Bu tür lideri Fayetler yüksek en az çalışan tercihli parantez EAÇT lider olarak tanımlamıştır. Bunun tersi olarak düşük EAÇT lider ise iş yapmaya önem verir ve iyi çalışmayan grup üyesini sevmez. Yani insanlara karşı ayrıcalıklı davranış gösterebilmektedir. Örneğin parantez onunla çalışamıyorsan beğenilecek bir kimse değildir diye düşünür. Bu özetlenen tutumlarını göz önüne alarak yüksek EAÇT lideri sosyal duygusal lider, düşük EAÇT lideri de iş eğilimli lideri olarak düşünebiliriz. Parantez Fayetler 1978, Rice 1978. Demek ki kişinin başkalarını nasıl algıladığı onun kendi kişiliğini yansıtan bir özellik olarak ele alınabilir. Ancak şunu da belirtmeliyiz. Fayetler'in öne sürdüğü bu kişilik özelliği kişinin zeki olması, atılgan ya da konuşkan olması gibi sırf bireysel düzeyde basit bir kişilik özelliği değildir. Başkalarının algılanışını ve başkalarına karşı davranışları içeren temelde kişiler arası olan bir kişilik özelliğidir. Bu bakımdan Fayetler'in yaklaşımını daha önce ele aldığımız kişisel liderlik modeli içine sokamayız. Bu kavramlaştırmadan hareket ederek Fayetler yüksek EAÇT ve düşük EAÇT lideri çeşitli doğal gruplarda incelemiş ve hangi liderlik özelliğinin hangi ortamlarda daha etkin olduğunu bulmaya çalışmıştır. Bu araştırmalarda liderin etkinliğinde rol oynayan 3 öğe ortaya çıkmıştır. Bunlar A. Lider-üye ilişkileri, B. işin yapısı ve C. lider mevkin gücüdür. Lider-üye ilişkileri uyumluysa, işin yapısı belirginse, neyin nasıl yapılacağı açıkça belliyse ve liderlik mevkii güçlüyse, yani liderin elinde yeterli derecede güç ve yaptırım varsa ve lider üyeler tarafından lider olarak kabul ediliyorsa, liderlik mevkiindeki kimsenin liderlik davranışı gösterebilmesi için çok uygun bir ortam var demektir. Bu üç öğeden birinin ya da ikisinin pek olumlu olmadığı durumlar, lider için biraz daha güç durumlardır. Bütün öğelerin olumsuz olduğu, parantez uygun olmadığı durumlar ise etkin liderlik bakımından en zor durumlardır. Fayetler'in gerçekleştirdiği çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre, üç öğenin meydana getirdiği ortamın uygunluk durumu ile liderin etkinliği arasındaki ilişki doğrusal değil, eğriseldir. Şöyle ki en zor, parantez uygun olmayan durum ile en kolay, parantez uygun durumlarda, İş eğilimli düşük, EAÇT lider daha etkin olmakta, orta derecede uygun durumlarda ise sosyal duygusal yüksek EAÇT lider daha fazla başarı göstermektedir. Parantez bakınız şekil 36. Yüksek EAÇT insan ilişkilerine değer veren sosyal duygusal liderin daha başarılı olduğu orta derecedeki uygun durumları şöyle örnekleyebiliriz. A. İş yapısı belirgin, parantez açık seçik belli fakat lider sevilmiyor, dolayısıyla lider diplomatik olmalı ve üyelerin duygularına, isteklerine karşı duyarlı olmalıdır. olmalıdır ya da B. Lider sevilmekte ancak iş yapısı belirsiz olduğundan üyelerin iyi niyetli çabasına ve yaratıcılığına muhtaçtır. Yani durum tam uygun olmadığı zaman sosyal duygusal liderin üyeleri hoş tutucu davranışına ihtiyaç vardır. Liderin sevildiği ve çalışma ortamının tamamen uygun olduğu durumda ise liderin anlayışlı sosyal duygusal davranış göstermesi gereksizdir. Tüm üyelerin en uygun olduğu durumda liderden gruba yol göstermesi beklenir. Yani işe dönük liderlik davranışı hem üyeler tarafından rahatlıkla kabul edilir hem de grubun daha çok iş çıkarmasını sağlar. Bu olumlu durumda gruba yönerge vermekten çekinen pasif bir lider saygınlığını yitirir. Öğelerin tamamen olumsuz olduğu, yani işin karışık, liderin güçsüz olduğu ve sevilmediği durumlarda da liderin işe sarılması daha iyi sonuç verir. Yoksa grup dağılabilir. Karışıklık ve belirsizlik içindeyken grup kendisine yol gösteren birine gerek duyar. Fiedler'in modeli ABD'de ordu, iş yerleri, fabrikalar, tüketim, kooperatifleri, spor kulüpleri gibi çeşitli doğal gruplarda araştırmalar için oluşturulmuş kısa süreli laboratuvar gruplarında ve ayrıca Belçika ile Hollanda'da denenmiştir. Parantez Fiedler 1968, Strube ve Garcia 1981, Peters, Hartke ve Pohlmann 1985 bu denemeler modeli destekleyici sonuçlar vermiştir. Fiedler'in yaklaşımı da gösteriyor ki her tür liderliğin hangi koşullarda daha etkin olduğunu bulmak için çeşitli öğelerin etkileşimi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan etkin liderlik modeli bugün oldukça kabul görmektedir. Fiedler'in liderlik konusunda olan katkısı oluşturduğu etkin liderlik modeliyle sınırlı kalmamıştır. 1986'da oluşturduğu bilişsel kaynak kuramında liderlik sürecinde entelektüel yeteneklerin, iş deneyiminin ve uzmanlığın oynadığı rol üzerinde durmuştur. Bu bilişsel kaynakların düşük ve yüksek stres durumlarında performansı farklı şekillerde etki ettiğini ve birbirleriyle etkileşim içine girdiklerini göstermiştir. Parantez Fiedler ve Garcia 1987, Murphy, Bleit ve Fiedler 1992, Fiedler 1995. Karizmatik liderlik modeli. Karizmatik liderlik modelleri yönettikleri grupların üzerinde alışılmamış ve oldukça güçlü etkisi olan liderleri inceler. Parantez Sause, Spangler ve Wojcicki 1991. Böyle liderler onu takip eden kişilerin gereksinimlerini, değerlerini, tercihlerini ve özlemlerini çok iyi bilir ve gerçekleştirmeye çalışırlar. Aynı zamanda sosyal, politik ve ekonomik değişimlere yol açabilecek yetenek ve güce de sahiptirler. Tarihte Atatürk, De Gaulle, Gandhi karizmatik liderlere örnek gösterilebilir. Bütün liderler kendilerini izleyen grupların davranışlarını bir dereceye kadar değiştirebilirler. Ancak karizmatik liderler bu grupları öylesi bir itaat etme noktasına getirme becerisine sahiptirler ki emrettikleri takdirde grup üyelerinin ahlak ve kanun dışı eylemlerde bulunmalarını bile sağlayabilirler. Bunun en büyük nedeni karizmatik liderlerin gruplarının sadece davranışlarını değil inanç ve tutumlarını da değiştirebilme yetenekleridir. Organizasyonlarda karizmatik liderler çalışanların üstün bir çaba gösterip başarılı olmalarını sağlayabilir. Karizmanın liderin bir kişilik özelliği olduğunu ve bu modelin kişisel liderlik modelinin bir uzantısı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak karizmatik liderlik modeli karizmanın lider ve izleyicilerinin etkileşimi sonucunda oluştuğunu öne sürer. Parantez Sause 1977, liderin karizmatik olduğu söylense de aslında karizma takipçilerinin lidere verdikleri tepkilerde gizlidir. Karizmatik liderleri takip eden gruplarda, karizmatik olmayan liderleri takip eden gruplardan farklı olarak şu özelliklere rastlanır. 1. Normalde beklenenden yüksek performans. 2. Yüksek düzeyde lidere düşkünlük, bağlılık, saygı ve sadakat. 3. Lidere ve onun fikirlerine duyulan heyecan ve coşku. 4. Grubun toplu bir amacı için bireysel çıkarlardan vazgeçmeye hazır olma. Herkesin karizmatik olarak adlandırılan bir liderden etkilenmesi ve yukarıda saydığımız tepkileri göstermesi beklenemez. Karizma sadece liderin grubuna yaptıklarında değil, takipçilerin özelliklerinin liderinkilerle birleşmesindedir. Karizmatik liderler takipçileriyle bu özel ilişkiyi kurabilmek için ne yaparlar? Araştırmalar liderlerin takipçilerini derinden etkileyebilmek için çeşitli stratejiler kullandıklarını göstermiştir. İlk olarak karizmatik liderlerin bir vizyon öne sürebildikleri ortaya çıkmıştır. (parantez) Howelt ve Frons 1989, karizmatik liderler onu takip eden grupların (parantez) milletin ve organizasyonun nasıl olabileceği, hatta nasıl olması gerektiğini çoğunlukla canlı ve duygu yüklü kelimelerle ortaya koyarlar. Sadece varılması gereken noktanın ne olduğunu değil, o noktaya nasıl ulaşılacağını da belirtirler. Bu izleyicileri güdülendirir ve ulaşılmaz bir amaç için çalıştıkları düşüncesine kapılmazlar. Konger ve Kanungo (parantez Konger 1991, Konger ve Kanungo 1988) karizmatik liderlerin grupta yapılan her işin içinde bulunan hareket ya da organizasyonun amacına ulaşmasında anlamlı ve yararlı bir iş olduğunu grup üyelerine kabul ettirebildiğini göstermişlerdir. Bir grup ilkokul çocuğunu ağaç dikmek üzere ormana götüren bir öğretmeni düşünelim. Bu grubun lideri olan karizmatik bir öğretmen, dersinin bir parçası olduğunu düşünerek oraya giden bir çocuktan çevrenin güzelleşmesine ve doğanın gelişimine yardım ettiğini düşünen bir çocuk yaratabilir. Böyle düşünen bir çocuğun işine daha sıkı sarılması ve yaptığından daha çok zevk alması kaçınılmazdır. Bu özelliklere ek olarak karizmatik liderler diğer liderlere oranla daha fazla risk alma ve alışılmışın dışında kararlar alma eğiliminde olan insanlardır. Liderleri karizmatik yapan başka özellikler ise kişinin kendine ve grubuna güven duyması, etkileyici bir konuşma becerisine ve heyecanlandırıcı bir tarza sahip olması, grubundaki insanların gereksinimlerini önemsemesi ve karşılaması, başkalarının tepkilerini kolayca ve doğru olarak anlayabilmesidir. Aynı zamanda başkalarına çekici görünmeyi bilmek ve onların dikkatini çekebilmek de karizmatik liderlerin özellikleri arasındadır. Etkileyici bir dış görünüş, liderin fikirleriyle de birleşince grup üzerindeki etki büyüktür. Karizmatik liderlik modeli oldukça yenidir ve bu modeli kullanarak farklı araştırma yapılmamıştır. Bu modelin en büyük eksikliği sadece karizmatik liderlerle ilgilenmesidir. Bu model başka birçok tip lider için kullanılmaya uygun değildir. Endüstri psikolojisi kitaplarında yukarıdaki liderlik modellerinden başka modeller de işlenmektedir. Biz burada sosyal psikolojide yaygın ve üzerinde çok durulan modelleri seçtik. Daha geniş bilgi için endüstri psikolojisi kitaplarına başvurabilirsiniz. Ayrım sonu, sayfa 302.